Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yani her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
Merhaba.
Herkese selamlar. İyiyiz. Seni sormalı.
Ben hastayım yani tabii. O yüzden kusura bakmasınlar.
Geçmiş olsun. Sesten fark ederler.
Evet, ondan anlaşılıyordur. 19-24 Ekim 2015 arasında konuşacağız.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Facebook ve Twitter'da, her yerde daha doğrusu bizi yine Teknoseyir adıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kanalımız Otoseyir'e de abone olabilirsiniz. Yine YouTube üzerinden.
Evet. Otoseyir büyüdü. Ev, ayrı eve çıktı.
Evet. Orada hani minik bir spoiler yapayım. Eylemlerimiz sürecek. Önümüzdeki haftalarda takipte olsunlar.
Dört tekerlekli.
Evet. Evet, birazcık hani araba şeylerinde biraz tatilde özellikle bir hani bayram girmişti ya, ondan sonra bir duraklama oldu. Ama şimdi tekrardan gelmeye başladılar. Devam edecek yani incelemeler.
Tamam.
Şimdi önümüzdeki haftanın biliyorsun tatil gibi bir durumu var. 29 Ekim hatta 30'u da tatil ilan edildi. İdari evet. Tatil. Biz ne yapacağız? Biz bir perşembe yokuz ama cuma gündemle buradayız.
Şimdi perşembe 29 Ekim evet. Zaten bayram.
Evet.
O gün tatil miyiz?
Evet, o gün tatiliz. Cuma ama gündemde burada olacağız.
Yani cumartesi dinliyorlar ama onu.
E tabii.
Yani cuma günü, cumartesi gündem akışı değişmiyor.
Gündem akışı değişmeyecek. Evet, bir gün ara vereceğiz yani. Ben önümüzdeki hafta Paris Oyun Haftası'nda olacağım.
Evet.
Ben full yokum. Fransa'da cuma dönüş olacağım. Evet.
Alternatif oyun fuarı Avrupa'nın.
Evet, aynen öyle. Ama
Gamescom'dan
işte,
sonra
bunun özelliği şu. Sony biliyorsun Gamescom'a katılmadı.
Evet.
Ben dedi Paris Oyun Haftası'nda katılacağım.
Dolayısıyla şov üstüne şov yapacak Sony.
Sony'nin etkinliğine dönüşürse şaşırmayın yani.
Microsoft katılmıyor mu?
Bence katılır ama yani bir şey duymadım hani. Özel bir şey duymadım.
Sony'ye bırakırlar meydanı.
Çünkü Gamescom'da onlar zaten bir şov yaptılar.
Evet.
Gamescom'da Microsoft etkinliğine dönüşmüştü hatta, o kadar iyiydi.
Peki bir şeyler var mı yani Sony'nin göstereceği böyle beklemeye değer?
Vallahi ben şey var. Tabii bizi Sony götürüyor yine. Sony'nin etkinliklerine katılacağım. Orada Sony eksklusif bazı oyunlar göreceğiz. Ama onun dışında ne kadar hani şey olacak şu anda bilmiyorum. Nelere girebileceğimi bilmiyorum. Biliyorsun orası birazcık hani sıraya giriyorsun bir şeyleri oynayabilmek için.
Evet.
Yani bazı şeyleri feda etmen gerekiyor.
Her şeyi görmenin, evet. Bir kişinin her şeyi görmesinin mümkün yok. Çünkü aynı anda
olamıyor.
Bir sürü etkinlik gerçekleşiyor. Evet. Seçiyorsun.
İşte bakacağım nedeni. Ben de daha önce hiç gitmedim oraya. İlk defa göreceğim.
Tamam.
Bakacağız. Döndüğümde anlatırım.
Bize zaten. Aktaracağım.
Evet.
Gördüklerini.
Şimdi ilk haber. Güzel bir haberle başlayalım. Neşemizi bulalım. İzinsiz SMS'e ilk ceza geldi.
Kayseri'de 7 firmaya ceza kesilmiş.
7 firmaya 12 kez ceza işlemi uygulanmış.
Yani kabaca ilk haberini yaptığımızdan bir sene sonraya denk geliyor evet. Neredeyse.
Yalnız şurada tabii böyle bir şey var. 7 firma diyorum. 1657 şikayet olmuş. Hani şikayeti oranladığınız zaman bu ceza çok devede kulak kalıyor ama en azından başladı. Bir emsaldir, bir şeydir.
Tabii, tabii.
Önemli yani.
En azından firmalar bundan sonra ayağını denk alacak.
Bak bir firmaya 6 kez 1000 lira kesilmiş.
Evet.
Mesela böyle, bu da var. Hani bir...
Aslında aşağı şeylerden vermişler, limitlerden herhalde.
Evet.
Çünkü biz haberini yaptığımızda 50 bin liraya kadar falan çıkabiliyorduk.
Ben ona da razıyım. Ceza alsınlar sorun değil.
Tabii işte bu ceza ne kadar caydırıcı olacak onu görmek lazım. Ama en azından bir başlangıç oldu.
Vallahi enteresan bir durum. Bu arada tabii SMS spam trafiği mesela ben kendim için konuşayım. Hı. 1 Mayıs öncesine döndü.
Ya ben de dönmedi ama Levent abi ben de full kumar.
Bahis. İşte kumar. Hani adet olarak konuşuyorum. Adet o bahisçiler sayesinde eskiden haftada bir falan gelen şimdi günde 3-4 geliyor bahis mesajı. Toplamda adet hani 1 Mayıs öncesinde döndü. Şeyi karıştırmak istemiyorum. İşte dönemsel artış oluyor. Mesela bahar yazda bir otel spamı artıyor.
Onu sayma.
bu de bugünlerde azalıyor. Hani onu kafa karıştırmasın, onu dikkate almıyorum. Ama çok hala çok mesaj geliyor.
Çok mesaj geliyor.
Hatta şunu da söyleyeyim. Siyasi mesaj geliyor. Hani şimdi direkt yasaklayanlar, kanun koyucular. Emniyet Genel Müdürlüğü biraz önce mesaj attı. Hızlı gitmeyin yolda diye.
Hadi onlar zaten onlara kapsam dışıydı. Evet, kapsam dışı. Devlet şeyleri bilgilendirici mesaj atabilir diye. Kanunun kapsamı dışıydı onlar.
Valla bilemiyorum.
Şöyle bir şey var.
Kızsam mı kızmasam mı bilmiyorum. Bir konser kültür etkinliğinin mesajı gelmiş. Hani bilmiyorum. Sonuçta işte geliyor.
Geliyor. Ya ben şey şaşırıyorum. Şimdi bizim hani hükümeti de düşündüğünüz zaman gelen mesajların kumar olması, yani bunlara da hiç göz yumulması. Hani daha hassas olurlar diye tahmin etmiştim bir şekilde ama yok.
Şey ne diyeceğiz? Şimdi biliyorsun bu şikayet formu var bakanlığın sitesinde. Ben bir iki şikayet yaptım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir gelişme olmadı. Artı o şikayet formunda işte yollayan numarayı girin falan gibi şeyler var. Giremiyorsun, bunların hiçbir numarayla gelmiyor ki. Hepsi şeyden geliyor. Kelime olarak geliyor. Göndericisi. Bunun böyle gelebilmesi için şebekelerin bu servisi sunması lazım.
Şey mazeret değil abi. Bunların kaynağı yurt dışı. Bir şey yapamıyoruz. Bir mazeret değil yani.
Evet. Yani bir arpa boyu yol gittik desek mi bilmiyorum. Hani en azından işte bir şikayet formu falan var. Ne kadar dikkate alınıyor, ne kadar işe yarıyor bilmiyoruz desek de. Bir de bir hani şimdi popüler kelime olacak ama hani farkındalık oluştu. Hani artık böyle mesajı çakıyorum iyi oluyor. Ha en azından şunu söyleyeyim. Geçen yaz olan seçimde pek öyle mesaj kabusu yaşamadım. Kendi deneyimimi aktarıyorum. Şimdi de bir hafta kaldı seçime. Yine pek bir ben nadir.
Şey bu 7 firmanın hepsi Kayseri'den miymiş?
Böyle gözüküyor ki.
Yani ne alaka? O benim ya garibime gitti. Bileyim,
birisi kafaya mı taktı?
Ya tabii aslında bunların hepsinin sorulması lazım da işte haberlerde yazmıyor maalesef.
Yani o bölgeye özel bir şey mi var yani öncelikle? Veya hepsi spamcilerin oraya mı toplanmış?
Bence ilk dava orada sonuçlandı.
Ya da onlara birisi aracı olmuştur. Şu mesaj yapanlar hepsi bir aracısı var. Şey kendisi yapmıyor ki o firmaların. Öyle bir şey mi?
Detayı bilen varsa bizi de aktarır belki. Geçen hafta aslında biraz buna giriş yapmıştık. Sandisk'i alanlar, almak isteyenler var. Mikron'un adı geçiyordu falan derken bu hafta Western Digital Sandisk'i satın aldı.
Evet, bence yılın olaylarından birisi bilişim alanında. 19 milyar dolar.
Ya.
Geçen hafta dedikodu şey düzeyindeydi. Ya SanDisk'in flash bellek yongalarını Toshiba üretiyormuş. Toshiba şey şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ya Western Digital satın alırsa biz ses çıkartmayacağız. Hani bir itirazımız olmaz şeklinde bir şey duyurmuştu. Bu olay zaten böyle bir şeyin kulislerde konuşulduğu da öylece gündeme yansıdı. Mikron çünkü diğer bir alıcıymış. Mikron da yonga üreticisi. Toshiba herhalde onu söylerken de şey anlamına getirdi. Yani Mikron alırsa bozarız biz anlaşmaları gibi bir sinyal vermişti herhalde. Her neyse sonuçta Western Digital WD demiyoruz. Çünkü doğru. WD Western Digital artık büyük bir şemsiye.
Evet.
WD onun altında sabit disk bölümü.
Demek ki Western Digital önceden planlayıp böyle büyük bir firma haline getirip kendini sabit disk bölümünü falan ayırdı. Belki de şimdi işte SanDisk ismiyle devam edecek. Hani bu bir vizyon olarak mı acaba böyle bir harekete girişti?
Herhalde Western Digital bu devirden sonra hani kompakt flash kartı üretmez üzerinde Western Digital logosu olan. Bence SanDisk süper tanınan marka.
Bozmazlar.
Herhalde onu bozmazlar. Hani sahibi Western Digital olur ama SanDisk olarak şimdi, yani bizim yani bizlere kullanıcıya herhalde hiçbir şey değişmez bizim deneyimimizde.
Şuna ne diyorsun Levent abi? Şimdi disk dünyasının iki devi var. Seagate ve Western Digital.
Evet.
Şimdi bu ikisi de SSD yarışına giremediler.
Geç
hatta
kaldılar.
Küçümsediler. Ya bunları kim alacak dediler.
Evet. Ben özellikle WD'nin bir uzmanının Türkiye'de yaptığı hani sunumdaki görüşlerini hatırlıyorum. Şey diyordu hani ya bu SSD'nin ciddiye alınır hale gelmesi. 10 seneye alır falan diyorduk. Yani bunu 10 sene önce söylemiyordu.
Evet.
2-3 sene önce söylüyordu. Biz birazcık böyle durup kalmıştık. Ya evet, hani vizyonları buysa başları dertte.
Evet.
Der gibi kalmıştık. Şimdi tabii SanDisk SSD işini kıvırdı. Hı-hı. Zaten adamların uzmanlığı flash bellek. Çok kolaylıkla SSD pazarına da girdiler.
Tabii.
Ürünleri de güzel. Kaç tanesini denedik, inceledik, kullanıyoruz. Ürünleri de güzel. WD'nin hibrit konusunda bazı girişimleri oldu. Biliyorsun bir tek, ikisi bir arada bir disk ürettiler. Black kare. Hı. Ya da Black 2 mi? Black kare aslında onun kare yazımı. Ama o tek kaldı. Hani onun farklı modeli falan çıkmadı. O öyle bir denemeydi.
Evet.
Ama işte bunlar WD'nin hani flash bellekle dansıydı. Flörtüydü. Şimdi bilmiyorum, hani şey de bilmiyoruz Murat. Acaba SSD'leri WD etiketine mi çekerler SanDisk'in SSD'lerini? Yoksa hiç dokunmayıp SanDisk olarak bırakırlar mı?
İkisini de yapamazlar mı? Hani hem WD için bir SSD üretilir, seri üretilir.
Ama bir ayrım gerekir. Kendi kendiyle rekabet etmemesi lazım.
Yani.
Hani kendi şey olur, kendiyle yarışmaması lazım.
Yani bazen de şey oluyor ya, enterprise segmentine işte.
Tabii şimdi de çok önemli öyle bir bölüm var. Kurumsal diskler. Biz burada $100'lık SSD'leri seviyoruz, yani alıyoruz, kullanıyoruz falan ama tabii çok çok üst SSD'ler var. SanDisk'in de o alana bir atağı olmuştu. Veri merkezi SSD'lerine falan yönelik. Hani belki onları WD etiketi altına çekerler mi falan. Bunları hep göreceğiz. Çok yeni, daha olay çok yeni.
Evet,
çok ama yeni. Benim tahminim hani SanDisk kapanıyor, ortada SanDisk diye bir şey kalmayacak, olmayacak.
Bana da
SanDisk önümüzdeki sene yine raflarda SanDisk ürünlerini göreceksin, alacaksın. Büyük olasılıkla SanDisk logosunun altında Evesten Digital Company yazacak. Küçük harflerle.
Bir de şey var abi, şimdi Seagate'in de ne yapacağına bakmak lazım. Şimdi artık evet, bu hamleden sonra WD, yani Western Digital SSD olayına girdi.
Evet.
Bakalım Seagate nasıl bir cevap verecek buna.
Kendi markasıyla satmayacak bile olsa evet, artık onun baba bir SSD firması var.
Evet. Ha, şunu da söyleyelim. Şimdi aldım diyoruz da bu bakkaldan kola almaya benzemiyor. Bu bunun tamamlanması önümüzdeki senenin evet, evet, son çeyreğini bulur diyorlar.
Çünkü 19 milyar dolar gibi bir para. Bu işin alışverişin büyüklüğünü zaten anlatmaya yetiyor. E tabii bunun işte çeşitli onaylar gerekiyor hükümetler düzeyinde. Evet. Bu satışa izin verilmesi gerekiyor. Hisse olarak herhalde ikisi de borsaya kote olmuş durumdadır. İşte orada hissedarların itirazı olabiliyor ya da onayı gerekebiliyor. Bir yıl diyor değil mi firmalar?
Evet, bir yıl diyor.
Bir yıl öngü. O gerçi mali yıllık kastediyorlar onlar. Hani o illaki Aralık, 31 Aralık son ifade çeyrek etmeyebiliyor. Işte. Ama daha hani var, hemen olacak bir şey değil.
Öyle. Ya disk, ikisi de Seagate'de ve Western Digital'de disk üreticilerini yiye yiye bitirdiler. Ne kadar çoktu bir zamanlar. Şimdi evet, sıra SSD'cilere mi geldi?
Quantum, Kanır. Teker teker gittim arkalar. Belki ya şimdi o SSD olayı tabii WD ve Seagate tarafında o kadar garip bir durum yarattı ki onlar için. Şimdi bu adamlar yıllardır 1980'lerden beri işte Seagate, Western Digital, zamanında Quantum falan gibi rakipleri vardı. Maxtor. Onları içlerine, Maxtor içlerine çektiler, onları birer birer satın aldılar. Hani Toshiba falan da var ama onlar daha çok şeye satıyor. Hani laptop üreticisinin kendisine satıyor. Biliyorsun hani pazarda böyle disk olarak bizim aldığımız şekilde alternatif Western Digital ve Seagate dışında düşük, küçük evet, alternatifler. Şimdi SSD olayı bu adamların ezberini şöyle bozdu. Bu adam şeye alışmış. Hani rakibinin işte Western Digital, Seagate, rakibi Seagate'le rekabet etmeye, işte bu ticaretin, küresel rekabetin dansını yapmaya alışmış. Hı hı. SSD diye bir şey çıkınca bir anda Western Digital'in karşısına işte Team diye bir firma çıkıyor. Bu da işte Transcend çıkıyor. Bu da rakibi. Hatta kendisi geri kalmış dışın durumda. O alana girmeye çalışıyor. Kingston.
Normalde, Samsung abi.
He, şey oldu. Kingston'da hiçbir şekilde bir çakışmadığı durumda. Kingston adamın rakibi. Samsung rakibi. Garip bir şey. Bir sürü oyuncu var. A-Data var. Hmm. Ne bileyim işte. Galaxy ekran kartı, hani Galaxy'den Galaxy oldu ya. Galaxy'nin SSD'si var. Bir anda bunlar senin rakibin. Bunlarla böyle işte o dansı bunlarla da yapman gerekiyor. Ya. Fiyatları kollaman gerekiyor karşılıklı. Onlara göre adım atman gerekiyor. Geri adım atman gerekiyor falan. Ve bu Seagate içinde, West Anderson içinde bu kabus.
Artı SSD kapasite olarak da mekanikleri tehdit ediyor artık.
İşte en son geçti Samsung'un hamlesiyle 2.5 inçte.
Tabii maliyet olarak hani olmasa gigabyte da, başına çok yüksek hala da.
Olsun.
Sonuçta artık 2.5 inçte mekanikten alamadığın kapasite SSD'de var.
Evet.
Bu büyük bir 2015 yılında bilgisayar tarihine bir not olarak düşecek bu olay.
Evet.
Şimdi evet, WD kendini güzel bir duruma getirdi. Artık elinde SanDisk var, SSD'leri var. Bilmiyorum, Seagate'in hamlesi ne olur? Kingston'lar da Kingston'un mu kafasına dayanırlar acaba? Ya da işte...
Kingston herhalde çok daha yüksek bir meblağa gider. O öyle bir şey olsa
tabii,
değil mi?
Şeyi biliyorum tabii ki. Hani aslında Seagate'in SSD'leri var falan. Ama bunlar hep çarşıya pazara gelmedi.
Yok.
Çok kısıtlı adetle, kısıtlı alanlara yönelik duyurulmuş ürünler. Artık bakalım. Nasıl bir şey değişiklik olacak? Kimi arkadaşlar şey sormuşlar işte, SSD fiyatlarını değiştirin falan. Bu böyle bir şey yorum yapmak için çok erken. Bir de hani bir neden yok. Hani niye Western Digital SanDisk'i aldı diye flash ürünlerin fiyatları düşecek diye bir düşmesini gerektiren bir durum yok.
Orada sorulması gereken soru başka. Nokia ile Microsoft birleşiminde biz son kullanıcı olarak zarar gördük. Evet. Ürünler piyasada bulunamadı.
Evet.
Bu operasyonların zarar görüp görmemesi sorulabilir. Onu da bilmiyorsun. Bilemeyiz yani.
Bilmiyoruz. İşte bunlar önümüzdeki süre boyunca, hatta işte yıl boyunca bu taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Ya da belirginleşecek belirsizlikler.
Evet.
Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Bizim neyim? Diyebileceğimiz bir şey yok. Evet. 19 milyar dolar.
Evet.
Bize bir kuruşu düşse iyi olurdu.
Google Street View özelliği artık Türkiye'de de çalışıyor. Herkes bu hafta evini arıyordu Google Maps'te.
Babasını bulanlar mı dersin? Haritalarda gezerken.
Halbuki çık evin sokağa, bak arkana, evin işte. Niye illa buradan bakıyorsun?
Vallahi biz kullanamıyorduk. İyi oldu.
Güzel hani olmuş ya.
Hiç ama duydunuz mu siz bunun arabaların etrafta dolaştığını?
Ben gördüm. Suadiye'de Levent abiyle gördük.
Ben bundan hiç denk gelmemiştim yani. Hani duymadım da sağdan soldan.
O enteresan arabayı gördük de çekememiştik hatta.
Ya bunu tabii Google herhalde kendi yapmasa da bir harita firması, Türkiye'de öyle bayağı başarılı harita firmaları var. Uydu görüntüleme firmaları var. Kullanıcıya yönelik bir hizmetleri olmadığı için bizler tanımıyoruz normalde onları. Herhalde öyle bir hizmet aldı birinden Google. Bunu sessiz sedasız tamamlamış.
Nasıl bayağı siz? Yani bütün Türkiye çapında. Hı. Yani %90'ı gibi bir rakamdan bahsediyor.
Yani tabii.
Güneydoğu'daki iller falan da, hani doğudaki varmış iller falan da dahil. Yani şaşırtıcı ya, bir şey bence.
Bize çok yabancı değil. Sonuçta Yandex'te de vardı. Hani biz sokaklarımızı tabii gezebiliyorduk. Ama hani baktım gayet güzel çalışıyor. Ben şey de güzel olmuş. Mesela bir yer arıyorsun. Yandex'te giriyordum. O çok eski bir harita çıkabiliyordu. Burada bakıyorsun tarihler çok yeni. 2015 falan da var. Hatta şey var, geriye alabiliyorsun mesela, eski halini görebiliyorsun mekanın falan.
Evet. İyi artık yani bizim hani torunlarımız, çocuklarımız eski İstanbul nasıldı diye debelenmeyecekler.
Evet. Muhtemelen bunun işte hani daha sonra hizmete girmesi Yandex'e göre öyle bir avantaj sağlamış olabilir. Tam Yandex çok uzun zamandır var ama onun haritaları biraz daha eski fotoğraflar veriyordu. Şimdi Google biraz daha güncel gibi gözüktü bana. Ama kullananlar söylesinler tabii deneyimlerini.
Bir de değişiyor yani. Bazı yerler tabii daha önceden çekilmiş oluyor.
Tabii.
Bir yıl öncesinin resmi var. Bizim buraları mesela buralar nispeten yeni çekmişler. Ağustos ayının resimleri
tabii
var.
Tabii.
Güzel bir gelişme sonuçta.
Şu anda kullanılabiliyor. Özel bir şey yapmanıza gerek yok.
Evet, yani sanki farklı bir yerdenmiş gibi algılanıyor da. Hani Google Maps'e girince Görüyorsunuz zaten. Görüyorsun. Yaklaşınca haritaya. Aşağıda resim çıkıyor.
Evet. Hem mavi oluyor hem de işte aşağıda bir adam var. Adamı sürükleyip bırakıyorsun oraya. Sana şeyi gösteriyor.
Yani şöyle gideceğin yeri mesela ben bilmediğim bir şeyse mutlaka haritadan işaretliyordum. İşte arıyordum. Yakınında bildiğim bir yer var mı? Hani oradan gidebilir miyim diye. Şimdi hakikaten o kapıyı görebiliyorsun. Hani bu binaya gideceğim
ya
ben
şey
diye.
Şey için de mesela yol tarifi alıyorsun. Arabayla gideceksin. Şimdi nereden döneceğini sayarak ben şey yapıyordum. Hani şurayı geçince 3. sağdan dön falan diye. Şimdi oraya bakıp işte atıyorum bir banka varsa, şubesi falan varsa oradan döneceğim diyebiliyorsun artık mesela. Tabii.
Ama tabii bir yandan da şey var. Hani adam artık seni takip ediyorsa oradan
tabii çok rahat.
Adrese de bakacak falan. Hatta şey yapılmış mı? İnsanların yüzleri bulanıklaştırılıyor bu.
Tabii bulanık.
Yapılmış mı? İyi. Çünkü şey diyen var. Ya bizi çekerken annem de camdaymış, o da çıkmış falan diyenler var.
Ya o evini tanıyor. Bir de işte elbiseden biraz tahmin edebiliyorsun. Evet. Yüzler anlaşılmıyor da. Tabii garip pozisyonlarda yakalananlar da var. Tek ayak üstünde dururken denk gelmiş biri mesela.
Yani onu ya da bilerek mi yapıyorlar?
Tabii arabayı görmüştür.
Arabayı mı kolluyorlar falan.
Çünkü o fark edilmeyecek bir cihaz değil o.
Bir de bazen hani Türkiye'dekilerde ben hiç denk gelmedim de yurt dışında bu resimler birleştiriliyor sonuçta. Evet. Orada bazen bir hata oluyor. Böyle garip grup
açıklanamayan
insan manzaraları çıkabiliyor.
Dikiş sırasında o şeyleri birbirine panoramayı oluştururken
evet.
Şeyler oluyor. Artifaklar oluyor. Onlar üzerine de hemen tabii komplo teorisi yazanlar oluyor. Neyse bu iyi olmuş. Geç de olsa Türkiye'ye de sunulması iyi olmuş. Yandex'te bunun alternatifi var mı?
Var işte. Yandex daha önce girdi buna. O da düzgün çalışıyor gayet güzel. Hatta sokaklarda geziyordum ben adres bakarken.
Artık adresi bulamadım diyene döverler. Hani kimse inanmaz bu araçlar varken.
Evet.
Telefonda herhalde ihtiyaç var.
Yani ben bilgisayardan kullandım, bir sorun olmadı. Hamdiler şeyden kullandım, mobilden.
Telefonda aslında bizlerin, yani ne bileyim benim ve çevremin herhalde o kısım için konuşayım. Çok az kullandığı bir şey. Telefonda yıllardır biliyorsunuz şu sistem var. Hani telefonu tutup caddeye gösteriyorsun. O GPS'i de sayesinde nerede bulunduğunu anlayıp mesela dükkanları tık tık tık o caddenin üzerine yerleştiriyor. O aslında bayağı bir hoş bir sistem. Ya da çok adres bulmada hayat kurtarabilecek bir sistem. Ama ne bileyim hani tabii şey gerektiriyor bu. Veri akışı gerektiriyor. Pek kullanmıyoruz. Neden bilmiyorum.
Evet.
Aslında ilginç bir şey. Navigasyonu gerçek hayat görüntüsünün içine kaynaştırıyor.
Doğru.
Bu teknolojilerin hepsi bana çok mucize gibi geliyor. Çünkü bunlar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler. Şimdi telefona bakıp adres bulmak falan ya. Çok hoş geliyor.
Öyle.
İlk pusulayı Apple mi ekledi iPhone'a? Dedik ki ya ne olacak pusulayla, ne telefonda pusulayla, ne yapacağım? Vahşi doğada mı, yol mu bulacağım? Ama sonra baktık ki yani tabii ki bir şey bir yerde işe yarıyor. Her gün kullanmayabilirsin.
Doğru.
Ama bir gün pusula olarak hani kuzey neresi, batı neresi falan o şekilde tabii kullanmıyorsun ama yolunu bulmakta. Harita üzerinde o navigasyon içinde işe yarıyor.
Doğru.
Nereye gittiğini tabii. Görüp. Yoksa tamam hani şuradan 17 derece kuzeye gideceğiz diye demiyorsun tabii ki. Ama ben nereye doğru gidiyorum?
Evet.
Güzel.
Filmlerde şey olur ya, Amerika dizilerde falan özellikle işte buranın doğusuna doğru falan gibi tanımlamaları.
Evet, evet.
Hep bana acaba gerçekten de bu adamlar böyle bir şey yapıyor, hissi oluşturuyor. Çünkü biz hani günlük hayatta neredeyse hiç hani kuzey, tabii. güney falan gibi tanımlamaları kullanmıyoruz.
Yani saat 3 yönünden düşman geliyor falan.
Ya o hadi o bir askeri terminoloji yani. Nispeten hani. O anlarım da normal vatandaşa yok, işte tarif ederken
askeri
işte binanın doğu kanadı diyor, tamam mı? Hadi bakalım. Evet,
yani sen
şimdi bu kanadı? Şu anda bu binanın doğu kanadı nerede desen öyle. Bilebilir misin?
Bilemezsin tabii ki.
Ya biz İstanbullularda, yani bende şöyle bir şey var. O herhalde İstanbullularda paylaştığımız bir duygudur. Genelde deniz güney taraftadır bizim için. Hani çünkü hani İstanbul'da fiziksel olarak kuzey yakasında oturmadı, Kilyos'ta oturmadığın sürece güneyde deniz vardır, yukarısı kuzeydir. Hani kabaca bir oryantasyon sağlıyor. Ama tabii yanıldığını görüyorsun. Bazen hani eline bir pusula geçip de öyle baktığın zaman aa ulan biz öyle değilmiş şu anda kuzeye bakıyormuşum ben falan diyorsun. Neyse nereden buraya geldik?
Yolumuzu tam kaybettik evet.
Bize de bir yol gösterici lazım bu gündemde.
Twitter CEO'su Jack Dorsey firmanın kendisine ait hisselerin 1/3'ünü çalışanlara verecekmiş.
Geçen hafta işten çıkarmalar oldu Twitter'da. Evet. Bayağı 300 küsür kişiyi işten çıkardılar. Hani çalışanlarının %8'i. Hep hani konuşuyoruz ya böyle işte bir türlü kâr edemedi. Ya bir yöntem bulamadılar falan diye. Biraz işte masrafları kısma yoluna gittiler. Bundan dolayı işte biraz moraller bozuldu. Biraz düzeltelim mi diye mi düşündüler artık. Kendi hisselerinin 1/3'ünü. Ki o da tüm Twitter hisselerinin %1'ine denk geliyormuş.
Hani aslında çok da bir şey gibi gelmedi
değil,
bana.
İşçilerin tazminat fonuna veriyor zaten. Hani işçilere doğrudan da verilmiyor. Hmm. Çalışanlara doğrudan da verilmiyor. Tazminat fonuna devredilecek. Böyle bir adım atmaya karar vermiş kişisel olarak.
Güzelmiş. Kim yapmıştı bunun benzer bir şeyi? Öyle bir, sanki bir
Türkiye'de bir yemek sepeti oldu ya.
Bizden de değil mi? Yemek sepetiydi.
Orada çalışanlara ama dağıtıldı galiba. Evet. Hani böyle bir fona falan değil de.
Ya haberini yaptı da dağıtıldı mı bilmiyoruz.
Herhalde evet. Dağıtılmıştı. Herhalde. Yani öyle olsa herhalde. Şey olurdu yani.
Twitter demişken Twitter'a da anket desteği geliyor. Şimdi millet zaten biliyorsunuz kendi anketlerini yapıyordu. Şey işte şunu beğenenler, şunu diyenler.
Favlasın
öteki retweet yapsın evet. Diye. Şimdi ama yok. Derli toplu.
Bakmış ki Twitter bu işi böyle ipin ucu kaçıyor.
Evet.
Ama iki cevaplı anketler. Evet veya hayır gibi. Hani böyle çok fantastik bir anket özelliği şey. Gelmiyor.
Olsun. Bir soru soruyorsun. Yaparlar.
Tabii. Evet mi, hayır mı veya işte X mi, Y mi gibisinden.
İşte soru bu. Evet.
Daha açılmadı ama ben görmedim. Resimlerini gördük sadece.
Evet. Nvidia'dan bir haber. Bu geçen haftanın haberi ama biz kaçırdık. Yani son saniyede gördük. Sürücülerini indirmek için şimdi biliyorsun GeForce Experience'in içinden sürücü iniyor. Normal şartlar altında ama oraya üyelik getirecek. Sen login olacaksın.
Evet bir Nvidia account'u evet. Konusu var. GeForce Experience'a bu şifreni girebiliyorsun işte. Nvidia hesabının bilgilerini girebiliyorsun. Şimdi driverları böyle şifreni falan girersen indirip uygulayacakmış. Vallahi hiç yani böyle olmasa daha iyiydi. Ben driver indirmek için önüme böyle bir şey konulmasından nefret ediyorum.
Kesinlikle.
Peki web sitesinden de mi kaldıracaklar yani?
Driverları GeForce Experience üzerinden dağıtacağı belirtiliyor. Vallahi hani tamam bu şifreyi hesabı açmak 5 saniyelik iş. Para mara gerektirmiyor ama ya biz alıştığımız şeylerin değişmesini pek sevmiyoruz. Hele bu konularda bunu.
Ya bu hesap üzerinden hani belki gelecekte ne bileyim böyle çekilişiydi, oyunuydu vesaireydi. Hani bir şeylerle birleştirirlerse belki bir mantığı olabilir de sürücü indirmek için.
Bunlar şeyler. Bu GeForce Experience'ın indireceği driverlar. Şimdi mesela bir işte Witcher 3 çıkıyor. Hemen o gün onun driver'ı çıkıyor ya.
Onlar.
Hani aslında böyle anla Windows onaylı, şeyli Hardware Labs onaylı resmi sürücü yayınları yine siteden olacak.
Evet. Ama sen günü gününe takip ediyorsan, işte ya da Event Hub'ın dediği gibi oyuna göre çekiyorsan, anladım. O experience'ten gelecek.
Evet.
Hoş bir şey değil tabii.
Yani sürücü indirmek için ne gereği var şifre bilmem ne istemeye? O bir hizmet.
Yani şifre girin size oyun vereceğim dese anlarım da hani karşında da bir şey yok. Evet. Aldığım hizmeti engel oluyorsun. Hani o kötü.
Ya buradan hani elde edeceği şey şu. İnsanlara tabii driverları bu şekilde hani push ederek, yollayarak güncel kalmasını. Şimdi nasıl Windows 10'da Microsoft update'ler arka planda geliyor, uygulanıyor. Sen duymuyorsun bile. Şansın da yok. İstemiyorum şansın yok. Onun gibi hep güncel tutuyor. Şeyi de görüyor tabii. Kaç kişiye yolladım? Ne sonuç aldım? Yani firma için bu bilgiler bir şeydir. Ama insanlara zorluk çıkartmaya değer mi?
Değmez.
Evet. İşte bir Nvidia hesabı açılacak. Evet. Arkadaşlar ona hazır olun.
Evet, Apple'ın elektrikli araba hedefi küçük firmaları zor durumda bırakıyormuş.
Şimdi açıktan konuşulmuyor. Ama hani herkes Apple'ın bir elektrikli araba üreteceğine inanmış gözüküyor.
Evet.
Ve hani bu yönde emareler de var. Mesela Mission Motors diye bir firma varmış Amerika'da. Elektrikli motor üretecek. Bildiğin motosiklet evet. üretmeye hedef alan bir firma. Son yıl içinde 6 tane çalışanını Apple'a kattırmış.
Tabii bu böyle firmalar çaycıyı kaptırmıyor Apple'a. Mühendis kaptırıyor.
Tabii tabii yani yetişmiş işte tecrübeli elemanını. Apple büyük bir firma. Daha iyi şartlar sağlıyor ve senden hemen bu elemanı kapıyor.
Evet.
Dolayısıyla sen elemanı daha deyince bulamıyorsun. Hani bu alanda yetişmiş hazır adam bulamıyorsun. Senin bütün hedefin işte yaptığın şey zora giriyor.
Evet.
Bu haberin ana konusu da bu işte. Apple'ın bu işe girmesi küçük firmaları sıkıntıya sokuyor. Ve buradan da şey anlıyoruz artık hani Apple demek ki ciddi ciddi işte önümüzdeki bir 4-5 yıl içinde elektrikli bir araba veya o tarz bir şey çıkaracak.
Evet. Çıkarırken de ama işte böyle küçük firmalar başka işler yapacaktı belki adam başka alanda bir fayda sağlayacaktı.
Apple'a özel bir şey değil. Hani bu bir alana giren büyük firma varsa ister istemez küçük firmalardan eleman alıyor. Hani Google için de geçerli, bu Microsoft için de geçerli.
Hatta bazıları birbirleri arasında anlaşma imzalıyor eleman çalmamak için.
Tabii tabii.
Benim elemanım sende çalışamasın diye. Apple'dan devam. Apple Müziğin ücretli kullanıcı sayısı Spotify'ın 3'te 1'iymiş.
Yani bir böyle Spotify... karışık sinyaller geliyor Apple Müzik hizmetinden. Tanıtılalı işte yaklaşık 1,5-2 aya yaklaşıyor. İlk elemanlar, ilk üye olan kullanıcılar artık şeye geçtiler. O bir aylık deneme süresini doldurup paralı aboneliğe geçtiler. Onun da şu anda işte 6,5 milyon civarı olduğu söyleniyor. Toplam 15 milyon kişi içinde. Az bir rakam değil. Spotify'ın ama para ödeyen 20 milyon kullanıcısı var şu anda. Onun 3'te 1'i işte kabaca. Ama şöyle bir şey diyorlar. Bu ilk bir ay olduğu için bu kullanıcılardan bir kısmı şeydir. İşte iptal etmeyi unutmuştur. Yanlışlıkla hesabından para çekilmiştir. Aboneliği devam etmiştir. İleride bu bir dengeye oturacaktır deniyor. Ama daha ilk ayın sonunda Apple Music 6,5 milyon paralı abone. Aylık $9.99 vererek üye olan kullanıcı varmış.
İyi. Onunla ilgili bir haber birazdan daha gelecek. iPhone 6S Plus'ın Türkiye satışı başlanmış.
Evet.
Hayırlı olsun.
Evet, biraz ertelemeli oldu. Daha Ekim'in biraz daha başında bekleniyordu ama bir hafta falan ertelediler sanırım. Almak isteyenlere duyurulur. Zaten takip ediyorlardır onlar.
Tabii tabii onlar.
Kaç para?
Çok para.
3000 liradan başlıyor. 4300 liraya kadar çıkıyor.
En azı en düşüğü 3000 lira.
3100.
3100.
Tam rakamı.
Ki 16 GB hani.
Tabii tabii.
Beni aşar.
Türkiye'yi de aşar abi bu yani bu fiyatlar. Yani
ya satacak.
Ben inanmıyorum abi eskisi kadar başarılı olacağına bu serinin satış adedi olarak. Çok rakam yani bu çok büyük bir miktar.
Benim ilgimi çeken şey oldu bu 6S ile birlikte eğiliyor bükülüyor muhabbeti bıçak gibi kesildi. Ya eğilmiyor.
Yok buna zaten hem kullandıkları malzemeyi değiştirmişler hem de işte çok az bir kalınlaşma yapmışlar. Bu sayede yani çok daha zor. Deneyenler vardı. Ben baktım. Hani eliyle bükebiliyordu eskiden.
Evet.
Bu modelde iki kişi falan uğraşman gerekiyor bükmek için.
Ya tabii inada bağlasan işte şeyle kanırtarak yine bükersin de tabii o gerçekçi bir şey
yani
değil.
Şey söylüyorlardı. iPhone 6 zamanında cebindeyken bükülebildiğini iddia edenler vardı. Bunda öyle bir şey mümkün değil.
Evet.
Ama 3000 lirayı vereceksin.
Ama tabii. Yani yeni model sonuçta işte Apple
her zaman pahalı. 3000 liraya aldığın 16 GB'lık telefon.
Ve hani eskisini alanın günahı bu durumda.
Pahalı. Pahalı ama satacak.
Bir haberde YouTube'tan YouTube Red servisi Amerika'da hizmete giriyor.
Paralı reklamsız YouTube.
Evet onu da biraz işte süslemek için diyor ki bunların da müzik hizmeti var ya
evet.
Onu da vereceğim diyor. O fiyatın yanına şeyini fiyata. Ama şu açık şimdi bir defa tekrar söyleyeyim Amerika. Orada hizmete giriyor. Şey açık olmayan bazı konular var. Mesela ben geçimimi sadece YouTube'dan sağlayan bir yayıncı olduğumu düşün.
Evet.
Benim kullanıcılarım bir anda bu parayı ödeyip...
Hepsi geçti diyelim hayalimizde. Geçti. Hepsi, evet, geçti,
hepsi
diyelim.
Geçti. Ben ne kazanacağım?
Hepsi reklamsız görüyor senin, evet, videolarını.
Dolayısıyla
evet, sen taşmayacaksın.
Şimdi bunun ben cevabını burada bulamadım.
Evet.
Ya YouTube o paradan bir pay verecek?
Muhtemelen verecektir.
Ama o işte
izlenme bak, üzerinden verecektir. Başka nasıl olacak?
Başka türlü hani bir de şimdi o vereceği pay benim reklam izletmemden oluşacak paydan küçük mü olacak, büyük mü olacak?
İşte o hesaplanmıştır muhtemelen.
Bilmiyorum. Yani ben şu an bunu
çünkü
çok
şöyle
merak
düşün,
ediyorum.
Bir kullanıcının yani bence bir kullanıcının reklam izleyerek 10 dolar ayda kazandırması yani ortalamada mümkün değil.
Evet, tek başına bir adam
işte olmaz.
Ama işte burada 10 doları direkt veriyor YouTube'a. Yani bunu yayıncılara yansıtması daha kolay gibi geliyor bana.
İşte yansıtacak mı ve ne kadar yansıtacak?
Bu arada tabii mesela YouTube Red'de ilginç bir detay var. Android'ciye 10 dolar, iOS kullanıcısına 13 dolar.
He, onu bilmiyorum.
Bunun da nedeni Apple başkası da hani böyle bir kendi kullanıcısıyla ilgili bir şey yapsa bundan %30 para istiyormuş. Google da hani yine bu aralarındaki savaşın bir yansıması olarak o %30'u direkt kullanıcılara eklemiş. O yüzden onlar 10 ödüyor, öbürleri 13 ödüyor, %30. Hı.
Güzelmiş.
O 3 dolar Apple'ın istediği para. Apple kullanıcısına.
Sen misin bizim Steve reklamları
Jobs
bulatlayan.
Ama işte sonuçta onların şeyini kullanıyorsan normal.
Ya yani tabii orada dediğim gibi %30 büyük bir para.
Büyük para.
Ha, o birazcık da Google'ın işine gelmiş belli ki. Hani Apple'cıya diyor ki bak sen Apple'cı olduğun için bu 3 doları sana fazladan ödüyorsun diyor. Bir onlar mesaj yolluyor.
Şimdi soru şu. Şimdi bu Türkiye'de yok. Geldiği zaman zaten 10 dolar olarak gelirse çarpı 3 30 lirayı kimseden alamazlar.
Evet, bizde aylık 30 lira reklamsız dedin mi adam kaçtı gitti.
Evet.
10 lira.
Ya tamam da 10 dolar şey olması lazım. Özel içerik vesaire falan
şimdi
gibi.
Şimdi YouTube diyor ki ben diyor
doldurması lazım.
Bunu yapabilmek için diyor şeyler benim özellikle yıldızları var ya bunların.
Evet.
Onları profesyonel bazı stüdyolarla anlaşmışlar. Hatta bu PewDiePie'yi şeyle eşleştirmişler. Walking Dead'in yapımcılarıyla. Onlar sadece YouTube'da yayınlanacak diziler yapacaklarmış. Abone olanlar bunlara da ulaşacaklar.
İşte yani Netflix tarzı.
Evet, o tarz.
Kendine özel bir şeylerin olması lazım.
Murat biliyorsun o pek hani bir firmanın özel içerik şeyi pek tutmuyor. Microsoft'un da girişip de sonra geri kaçtığını hatırlatırım.
Evet.
Stüdyo şeyine kısmına.
Ama bak şöyle düşün. Yani Microsoft hani tamamen alakasız bu konudan. YouTube yani bir yayın platformu. Yani belki tutma şansı bence daha yüksek olabilir.
Bir de şu var. Şimdi şey olarak bakmak lazım. YouTube'da hani kullanıcısından para ödemeye dönmeye başlıyorsa o da kendime ki bu ad sisteminden, reklam sisteminden ufak ufak çark ediyor ya da onun da çöküşte olduğunu görüyor demektir.
Yani şu da olabilir. Hani o tarafta işler iyi bile olsa sen bazen diyorsun ya diyorsun ki ya kardeşim hani şunun mesela bedava bir oyunu oynarken şey diye bazen isyan ediyor insan. Ya şunun parasını vereyim şu, evet, reklamlar çıkmasın.
Ben isyan ediyorum.
Ha, yani belki de bir alternatif sunmak mı?
Bu arada belki isyan dedin de bu hafta içinde benim başıma şu çok geldi. Videoların başında video reklam oluyor ya, evet, atlanamayanları geliyor bana son 3-4 gündür geçemiyorsun. Hani 4 saniyede geçiliyordu normalde.
Yayıncı olarak bu biz de mesela TeknoSeyir'de ben videoyu yayına almadan önce orada bir kutu var. Atlanamayan reklamı ben seçiyorum. Atlanabilsin mi atlanamasın.
Hep öyle yayıncıya mı denk geldin acaba?
Evet sen ona denk gelmişsindir. Ben mesela hepsini atlanabilir seçiyorum ki insanlar çıldırmasın. O sana kalmış. Yani orada YouTube'un zorlaması yok aslında bakarsın.
Anladım. Belki denk geldim o zaman.
Bana da geliyor arasında çünkü onları... Yayıncının şeyi o, takdiri. Tabii bir de orada şey var, ya bizdeki zihniyet yine aynı. Hani ya biz zaten blokluyoruz reklamları. Bir de böyle bir şey. Bunlar hani para vermenin alternatifi adam da bu zaten. Hani reklamları bloklamak. Türkiye'deki fiyatı ne olur çok merak ediyorum. Ama bence burada tutacak bir şey değil yani.
Aslında ya, şeyle orantılarsan, reklam gelirleri hani Amerika'nın 1/6 biri falan gibi konuşuyoruz ya.
Doğru.
O zaman onunla orantılaman lazım. 30 lira mı dedik? 6'da 1. 5 lira falan olması lazım Türkiye'deki aylık şeyinde.
Yani
hadi bilemedin 10 lira olsun. 10 dolar değil 10 lira olsun.
Yine tutmaz.
Belki öyle bir şey
Ya bir biz geçmişte çeşitli haftalar uzun uzun konuştuk işte. Bir internet, web, bir devrim, bir dönüşüm içinde bu reklam bazlı iş modelinin patlaması, çökmesi çeşitli yansımalar getirecek. Ama şu da olacak. Hani hep atlayanlar olacak, tamam mı? Şimdi mesela YouTube dese ki, hayal kuruyorum sadece, biz artık işte ayda 5 dolar abonelikle sadece iş yapıyoruz dediğinde hemen birisi ben bedavayım diye çıkacak. Sonra o devam edebilecek mi edemeyecek mi bilmiyorum, işte göreceğiz falan filan. Bir çalkantı sürüp gidecek gözüküyor.
Evet.
Bence şey işe yarar. Bir böyle ben dahi 10 dolar vermem söyleyeyim. Çünkü o kadar YouTube kullanmıyorum. Hani yayıncılık kısmını kastetmiyorum. Bir kullanıcı olarak bakıyorum. 10 dolarlık YouTube kullanmıyorum. Ama kimisi mesela şey var. Şimdi ben bir filanca müziği dinleyeyim dediğimde işte kendim CD'lerim var bilmem ne var oradan buluyorum. Kimi adam filanca Metallica'nın bilmem nesi dediğin anda YouTube yazıyor. Browser'a yazmaya başlıyor. Müzik mecrası da o haline gelmiş. Çünkü gerçekten aradığın her şey de var orada. Mesela işte hani o adam için YouTube hayatında çok daha fazla yer tutuyor. Belki 10 dolar. Yani 10 hep Türkiye'ye çevirdin mi 30 lira çok para. Hmm. O Türkiye'yi bozuyor hep 30, 10 dolar ama Amerika'da farklı bakıyordur. Evet. Bilemiyorum.
Göreceğiz bakalım. Bir yandan da abi, aslında hani müzik hizmeti, bak Apple müzik hizmeti satıyor, YouTube müzik hizmeti satıyor, Spotify müzik hizmeti, hangi birini alacaksın? Ben Spotify'ı almışsam bana YouTube'un şeyi müzik hizmetinden bana
ne? Şey tabii Spotify falan müzik hizmetini daha güzel sunuyor, daha güzel araçlarla sunuyor, listelerle sunuyor. YouTube'da da şu var, tamam filanca grubun filanca şarkısı aratıyorum buluyorum ama kimisi adam kasetten yüklemiş oluyor, şey oluyor, kötü bir kayıt oluyor, bitrate olarak kalitesi kötü olabiliyor. Şeyler var, beni onlar çıldırtıyor. İnsanların kendi yaptıkları klipler var. Kendi kafasına bir şeyler, görüntüler bulmuş, yüklemiş, bir de HD falan diye yazmış yanına. Tabii hani Spotify'da hiç olmazsa resmiyi dinliyorsun, ne dinlediğini biliyorsun.
Evet, Microsoft Edge eklenti desteği 2016'ya ertelenmiş. Daha geliştirilmek isteniyormuş.
Evet.
Bu sistem.
Yani Edge böyle büyük bir değişim olacak falan gibi tanıtıldı ama siz kullanıyor musunuz?
Yine şeye dönüştü. Ben
kullanmıyorum.
Hani arada sırada.
Explorer'a göre iyi, onu kabul edelim.
O ayrı, evet.
Edge'den yani de girdiğim oluyor da pek o beklenen heyecanı oluştu. Çünkü insanlar öyle bir bezmiş ki. O mavi Explorer ikonu öyle bir kaçılacak, tıklanmayacak şey haline gelmiş ki insanların algısında. Olmuyor işte. Demek ki zaman alacak onun.
Bir de abi alternatifler sonuçta Firefox'u, Chrome'u gayet güzel çalışıyor. Işte herkesin işini görüyor.
Şey vardır ya, Internet Explorer ne işe yarıyor? Onları, alternatifleri download etmeye yarıyor. O evet. Durum maalesef silinecek gibi
demek
değil.
Demek ki Edge o kadar da radikal değilmiş. Daha radikal olması gerekiyormuş.
Düzgün çalışıyor. O kısmından benim itirazım yok.
Algı anlamında söyleyeyim. Belki o mavi olmamalıydı. Belki yine E harfi olmamalıydı.
Ha, belki de efsaneyi devam etmemeliydi. Evet. Çünkü iyi bir efsane yok ortada.
Kötü bir efsane, evet.
Hani belki de senin dediğin gibi silip sıfırdan yeşil olmalıydı.
Bence gene çok fark etmezdi. Çünkü insanlar şu an kullandıkları tarayıcıdan memnunlar.
Tabii. Ha, burası şey, yani bookmark orada arşivi var. Tabii. Adamın yaptığı tabları bile, şeyleri bile, yani bookmark çubuğu var. Oraya belki kendisine göre bir düzenleme yapmış falan. Alışkanlıkları değiştirmek zor.
Evet. Esas beklenen Kasım ayındaki Windows 10'a gelecek güncelleme paketi.
Tabii bu çok gerekli bir şey. Çünkü şu anda hep hani insider durumunda olanlara yeni Windows 10'lar geliyor ve bunlarda bayağı güzel iyileştirmeler var. Güzelleştirmeler var. İyileştirmeler daha doğrusu var. Şimdi biz normal hani Windows 10'u 29 Temmuz'da kurmuş kullanıcılar olarak öyle bakıyoruz onlara ve şey düşünüyoruz. Acaba bunu kursak mı indirip ya falan düşünüyoruz. Hatta işte geçen haftalarda konuştuk ya, 595 miydi neydi sürüm. Yeni bu Windows 7K ile evet falan gelen. Şimdi tabii biz o 10240'da kalan kullanıcılar olarak şimdi 10565 falan işte onlara öyle bakıyoruz. Neyse ki kullanıcıların çilesi Kasım ayında bitecek gibi gözüküyor. Bu arada işte hani Microsoft'un yaptığı iyileştirmeler, geliştirmeler falan bir güncelleme paketi haline gelip Kasım ayında sunulacak.
O lisans olayında şey falan varmış, ben biraz bakındım. Adam BIOS yüklüyor, gidiyor aktivasyon ve geri getiremiyorlar. Hiçbir şekilde. BIOS update ile gidiyor yani.
Anladım. İşte sıkıntı. Ya zaten genel olarak şu Windows 10'un lisans meselesine bakarsan şeyi görüyorsun. Bu tabletler ve dizüstü öyle bilgisayarlar düşünülerek şekillendirilmiş bir sistem. Bizim gibi ya da masaüstüyse de hani çarşıdan hazır alınıp getirilmiş bir iş yerinde ya da ofiste ne bileyim evde kullanılan ve öyle de atılacak olan, beline verilecek olan sistemler düşünülerek geliştirilmiş bir lisans sistemi. Bizim gibi anakartını çarşıdan alıp evine gelip kasaya takan adamlar için bu sistem kesinlikle bir çözüm getirmiyor. Hayatı daha zorlaştırıyor.
Evet.
Anakartla birlikte lisans gidiyor. Ben bunu Microsoftçularla da konuştum. Hani Türkiye'de. Yani bu böyle. Böyle. E kardeşim bunu hani müşteriye nasıl söyleyeceksin? Adam bıçaklar seni dükkanda yani. Anakartı değiştirdi adam. Yani sizin Windows'da gitti.
Yani nasıl BIOS, söyleyeceğim bunu adama? BIOS güncelleyince gidiyor abi, olacak iş
adama mi? Adama bunu nasıl söyleyeceksin? O BIOS olayının bütün detaylarını öğrenmek lazım Murat. O acaba hani hakikaten adam Asus'tan, konu mankeni olarak söylüyorum, Asus'tan filanca 1.02 BIOS'u 1.03 yaptığı için mi gitti? Yoksa bilmem nereden kastım şey BIOS çekmiştim. Hani onun detaylarını öğrenmek lazım. Ama şey ortada. Detayını öğren öğrenme. Bizim gibi anakart, bilgisayar nasıl edinilir? İşte anakart alınır, kasa alınır, işlemci alınır, evde monte edilir halının üstünde falan şeklindeyse bilgisayar anlayışın, Windows 10'un lisans sistemi bizim için
kabus.
Kabus.
Facebook devlet kurumları hesabınızı takibe aldığında bildirim gönderecek.
Ama bu hesabı takibe aldığında hani arkadaş olarak eklediğinde değil.
Yok.
Hani şey diyor, bir devlet ya da devletin organize ettiği bir organizasyon sizin hesabınıza girmeye çalışıyorsa işte yani takibi aldığında deyince Instagram'dan takibi alıyor değil. Yani şöyle, bu aslında birazcık Facebook'un da işgüzarlığı gibi geldi bana, basında yer almak için sanki bir şey hani.
Ya da imaj düzeltmesi yapıyor işte bir şekil.
Neymiş? Nasıl karar verecek buna? Nasıl şey yapacak, anlayacak?
Evet. Ya şöyle, aslında sadece hani devlet kurumları diyorlar ama hani kötü niyetli bütün kişileri işin içine dahil edebiliriz. Hani hesabına erişmeye çalışan bir şekilde insanlar olursa.
Sana mesaj geliyor.
Sana mesaj geliyor diyor ki, onda da zaten peşindeler. Gelen mesajda da iki adımlı doğrulamayı seç diyor.
Lanet olası federaller.
Bir dost altında da.
peşindeler. Evet, güvenliğini arttır diyor. Öyle bir uyarı veriyor. Zaten benim önerim herkesin iki adımlığı. Facebook'ta şöyle bir sistem var. Ben geçenlerde ihtiyaç duyduğum için fark ettim. Hani bir kullanıcıysan böyle yeni eklenen özelliklerden haberin olmayabiliyor. Nasıl mesela Steam'i yeni bir bilgisayara kurduğunda e-mailine mesaj geliyor, bir kod geliyor güvenlik için. O sistemin aynısı Facebook'ta da varmış. Sana şey soruyor, başka bir yeni bir browser'dan ya da yeni bir arkadaşının bilgisayarından kendi hesabına girersen dur bakalım diyor, ben diyor sana bir SMS atayım, sen oradaki diyor kodu gir, öyle ulaş. İyi bir şey. Kesinlikle güvenliği arttıran bir şey.
Evet.
Yani hükümetler peşinde olsun olmasın, bunu kullanmanın hiçbir zararı yok.
Şimdi bu bildirimi alanlar şey olacak, ulan ne ya, oldu acaba? Ha,
peşimdeler abi. Zaten bir sürü öyle paranoyak adam var, abi beni takip ediyorlar, herkes beni izliyor falan.
Bunu şimdi, telefonda konuşmayalım falan.
O adamlar ne olacak bak, gör şimdi.
Oo tabii.
Peşimdeler abi. Şey falan vardı, ya tabii şimdiye kadar hep güvenlik yazılımları falan da o insanların kaygılarına oynadı. Şey falan olurdu ya mesela, günümüzde artık kimse kullanmıyor ya da konuşmuyor ama eskiden hayatımızın bir parçası da firewall yazılımlarıydı. O firewall yazılımlarının kimisi şey yapar. Senin bilgisayarına herhangi bir internetteki herhangi bir yerden bir ping gelsin. saldırı var, siber evet. saldırı Rusya'dan falan. Sonra adam çıkıyor işte Hulki Cevizoğlu'nun programına, bana işte haftada 75 bin Rusya'dan saldırı yapılıyor diye konuşuyor. Çünkü hakikaten bro şeye bakıyorsun, güvenlik yazılımına bakıyorsun, öyle yazıyor.
Doğru,
75
doğru.
bin saldırıdan sizi kurtardık. 10 dolar ver ayda. İşte buna oynadı oynadı firmalar. Bugüne geldik.
Evet. Facebook'tan bir haber daha. Tüm sosyal arama fonksiyonunu tüm sosyal ağı içerecek şekilde genişletiyorlarmış. 2 trilyon posta gönderi.
İçinde arama yapabileceksin artık. Yalnız ben Facebook'un aramasından hiçbir zaman memnun olmadım ya.
Aynı fikir.
Siz de öyle mi bilmiyorum. Ben de memnun değilim. Hiçbir zaman doğru düzgün arayamadım. Zaten bu da daha hayata geçmemiş. Hani ben denedim ama
bu ama kişisel yazışmaları içermeyecek yok, herhalde. Tabii. Onun araması ayrı.
Ya şimdi mesela anlatılan senaryo şöyle işte, sen Mad Max ile ilgili bir şey aradığında, varsa senin arkadaşın yazıp da post ettiyse onu göreceksin mesela. Veya atıyorum işte olimpiyatlarla ilgili bir şey arıyorsun.
Ya da publicleri de görürsün.
Tabii tabii. Yani onları.
Herkese açık
öncelikle muhtemelen sana yakın olanları evet. daha böyle üst sıralarda çıkarır. Böylece diyor ki senin akışına düşmeden de o arkadaşın o konuyla ilgili söylediği bir şey varsa aramayla ulaşabileceksin. Evet.
Ya bunlar gerekli tabii, çünkü Facebook, Twitter bir yandan da artık bir haber alma alanı haline geldi. Haberleri oradan takip ediyorsun falan. Ya da şeye bazen ihtiyaç duyuyorsun. Ya bir şey demişlerdi ya, bir işte kablo göstermişlerdi. Neydi o? Aratayım evet. da bulayım. Kim yazmıştı?
Sonra onu bir arıyorsun. Facebook'ta çıkmıyor. Çıkmıyor tabii sapan ki. Şeyler çıkıyor.
Çıkmıyor tabii ki.
İnşallah biraz düzelecek o işte.
İnşallah. Almanya'da kişisel bilgilerinin peşine düşmüş. Orada da zorluyorlar şeyi.
Bir Almanya kere, bayağı önceden beri zorluyor.
Evet, onlar bir zorladılar. Şöyle, kullanıcı bilgilerinin tutulması hadisesi Levent abi. Bunu yapmak istiyorlar.
Ama neredeki? Telekom ve işte internet firmalarına evet. diyorlar ki konuşma bilgilerini ve yerini tutacaksın. Kayıt altına alacaksın.
Ne kadar tutulacağı tabii. belli.
Aynen. Gerekli olursa eğer tehlikeli durumlarda devlet senden isteyebilecek bu bilgileri.
Tabii ki bu geçmemiş bu yasa tasla. Revize etmişler, geri gelmiş.
2007 yılında ilk başvuruyorlar. 2010 yılında Almanların Yüksek Mahkemesi reddediyor bir şekilde, işte onların anayasasına falan aykırı diye. Aslında şimdi tekrar var. Revize edilerek geliyor. Avrupa Birliği'nin bazı temel hani yasalarına da aykırı tabii. aslında. Ama şimdi diyorlar ki bu yeni getirilen yasa bunların hepsini göze alarak, dikkat ederek çıkarıldı.
Mesela orijinal yasada 6 ay tutulacakmış bilgiler. Burada 10 haftaya indirilmiş.
Evet.
Bir de diyorlar ki ilkindeki reddin sebebinden birisi, o kadar veriyi topladın ama şey konusunda ikna edememişler. Güvenliği konusunda birisi çalıverir o kadar bilgiyi.
Evet.
İşte bunların da düzeltildiği, işte bir sürü protokoller eklenmiş, o bilgiye erişmenin şartları eklenmiş. Bu sefer hani geçme ihtimali daha fazla ama işte şeyi yine de çelişki var Avrupa Birliği'nin temel yasalarıyla. Takılırsa yine oraya takılacaktır.
Doğru.
Yani sonuçta dünya üzerinde bu tür yasaların çıkmadığı devlet yok herhalde.
Evet.
Devletler yapı itibariyle bu tür şeyleri takip etmek istiyorlar. Hani çıkmasın. Kuzey Kore'si de Rusya'sı da fark etmiyor. Amerika'sı, Almanya'sı da fark etmiyor.
Çıkması daha iyi. Çünkü öbür türlü de ya zaten yapılıyor ama hiç olmazsa orada adı belli olmuyor. Şimdi burada diyor ki adam işte senin diyor yolladığın SMS'i şimdi atıyorum 6 ay boyunca ben saklarım diyor, tutarım diyor. İşte yaptığın aramanın kaydını, hani bilgisini, şu numarayı, şu numara, şu numarayı aradı, şu kadar konuştu şeklindeki bilgisini işte 3 ay atıyorum kafadan tutarım diyor. Hani bunu söylemeyen devlet de tutuyor bunu. Üstelik bilmiyorsun ne olduğunu. Burada hiç olmazsa söylüyor. Tutuyorum kardeşim diyor. Daha iyi.
Evet.
Biliyorsun başına geleceği. Ben her zaman şeye inanmışımdır mesela. Bütün SMS mesajlarının saklandığına inanmışımdır. Düz text çünkü. Yani hiçbir şey değil. Sıkıştırırsın. Yani yapamaman için bir teknik engel yok.
Doğru.
Kanuni, hukuki bir engel var mı, şey mi, onları bilmiyorum.
E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği kuruldu.
Kuruldu. 1 Ekim tarihinde kurulmuş da bu hafta hani biraz daha bültenleri falan yayınlandı. Bizim de dikkatimize ulaştı. Güzel, böyle bir dernek kurulmuş. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği etkinlikler yapıyorlar. Sitelerinin linkini verdim. e-hukukderneği.com.
Evet.
Duyuruyorlar çeşitli hani bu elektronik hukuk üzerine sohbetler falan, konferanslar düzenliyorlar. Takip etmeye değer diye görüyorum.
Evet, yani oraya bir abone olup en azından bültenleri varsa.
Evet, var.
Sonuçta önemli bir konu artık hayatımızın. Tabii vazgeçilmez.
Ki eninde sonunda bu derneğe işin düşebilir. Bir bilgi almak için, danışmanlık almak için ihtiyaç duyabilirsin. Biz de böylece duyurmuş olalım bu gelişmeyi.
Tesla kullanıcıları otomatik pilot hatalarını YouTube'a yüklemeye başlamışlar.
Şimdi geçen hafta biz konuşmadık ama
evet.
Tesla'ya havadan gelen bir güncellemeyle otomatik pilot özelliği geldi. Hı. Yani ne yapıyor bu?
Havadan gelen güncelleme
güzel yani oldu. Over the air, OTA desteğiyle diyelim. Sen gidip de yani bir yerlere kablo takıp da güncelleme yapmadın. O. Araba kendi kendine güncelledi. Aynı telefonlar gibi.
Bir anda,
otomatik pilot desteği geldi.
Yani
öyle herhangi bir basit şey gibi değil. Park desteği veya işte şerit takibi gibi değil. Baya.
Evet.
Tabii Tesla diyor ki elini direksiyondan çekmeyeceksin. Biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Evet, sen sürücü gene sensin falan gibi şeyler söylüyor. ama tabii kullanıcılar bunu ciddiye almayıp denemelere kalkışmışlar ve bunların hemen arabanın böyle bazen yoldan çıkar gibi olduğu ya da karşıdan gelen bir aracın üstüne böyle son anda kurtardı. Bir sürü video yayınlandı bu hafta içinde. Tesla diyor ki biz burada diyor sorumluluk kabul etmeyiz. Çünkü sen direksiyonu bırakmaman lazım o esnada.
Ya bırakmamam lazım da şu var. Şimdi ben direksiyonda gidiyorum. Araba aniden sola kırdığı zaman sola çeviriyor. Benim elimi de döndürüyor.
İşte sen orada terse şey yaptığın zaman ya kontrolü sana bırakıyor. İşte sen diyor kontrol.
Panikledim ben bir anda.
Zaten şey diyorlar. Beni şaşırtan da o. Bu özellik daha beta diyorlar.
Hı.
İyi de sen bunu internetten işte bir sürü arabaya gönderdin. Nasıl beta?
Öyle.
Öyle beta mı olur?
Yani şöyle bunun beta testini sen yolda yapıyorsun.
İşte şu anda yapıyorlar. Tesla'nın Model S kullanıcıları.
Evet.
Yani görüntüler de fena da değil aslında. Bayağı da sürüyor. Zaten önerisi de şu. Bu büyük otoyollarda kullan diyor. Şehir içindeki o küçük dar yollarda değil. Şimdi otoyolda giderken hakikaten gidiyor. Sen sinyal veriyorsun. Sinyal veriyorsun. Araba bakıyor sağına soluna. Arkasında bir şey var mı? Sağ şeride geçiyor. Öndeki bir arabayı görürse yavaşlıyor falan. Onlar da düzgün çalışıyor. Hani otoyol zaten nispeten kolay.
Tabii. Mesela şerit takibi denen şey artık orta düzey otomobillerde bile görebiliyorsun. Yani işte Honda Jazz'a gelmiş 2016 modelde. Şerit takibi, yol kenarındaki tabelayı anlama falan. Yani bu kendi gitme teknolojileri yayılıyor. Hı hı. Daha hani beklemediğin araçlarda
mesela
bile.
Mesela bazı kullanıcılar şeyi de itiraz etmiş. İşte 45 mil gitmesi gereken yerde 60 mille gitti.
Ceza yemiş adam.
Kimseye de inandıramazsın.
Sen başında duracaksın.
Ben bir şey yapmadım
diyor,
araba gitti.
Biz diyor kabul etmiyoruz.
Ben bu şerit takibiyle şeyi merak ediyorum. Bizde şeridi üstüne çekiyorlar. Yamuk oluyor. İki şerit oluveriyor bir anda.
Orada bir şeyi vardır. Onu bir bakıyordur. Aralarındaki mesafeye belki bir tolerans koyuyordur falan.
Bu şerit önemli çünkü bak bu kazalardan bir tanesi de şeyi gördüm ben. Çift geliş yol. Araba birden sola kırıyor ve sen karşı şeride dalıyorsun.
Evet.
Büyük risk. Adam ölüyordu yani.
Niye daldı?
Sebep yok.
Bir şey gördü. Kedi
sebep
gördü.
Yok, evet.
Ya evet arabanın yani işte biraz da beta olması o. Bir anda böyle sapıtıp bir yerlere gidebiliyor.
Ama tabii beta test böyle sokakta şeyde yapılmaz. Hani Tesla herhalde ne yaptığını biliyordur. Ya da yani umalım ki ne yaptığını biliyordur. Çünkü hani ben oradaysam benim üzerime çıktı araba.
Ya.
İşte Tesla diyor ki sorumluluk sende. Elini tabii direksiyondan canım. Bırakmayacaksın.
Oldu.
Yani bu şöyleymiş. Amerika'nın artık hangi kurumu bilmiyorum. Belki motorlu taşıtlar kurumu. Dörde ayırmış. Otomatikleşmeyi işte dört kademe yapmış. Bu diyor ikinci kademe.
Hmm.
O birinci kademe işte ilk konuştuğumuz herhalde şerit takibi falan veya işte cruise control falan gibi.
Sürücüye yardımcı olan teknolojiler.
Evet. Bu biraz daha üstü işte iki ama dört değil veya üç değil. Yani biz diyor daha yarısındayız bu şeyin.
Evet.
İşte böyle havadan gelir toprağa girersin. Bu böyle çocuk oyuncağı değil. Yani bir kazaya bakıyor. Bir ölümlü kazaya bakıyor.
Evet. Tabii.
Komple bir ceza almaları da yasaklanması.
Yani çünkü bu olayın işte bir sigorta boyutu var.
Evet.
Hala çözülemeyen. Sorumluluk kimde? İşte sorusu
bir arpa boyu da yol gidilmedi orada hemen hemen bildiğimiz kadarıyla. Sonsuz komplo teorileri olacak.
Senin benim önümde yaptığın ani hareket yüzünden ben senin arkandaki normal araba bir şeyler yapabilirim.
Bir şeyler yapabilirsin. Şey var biliyorsun bu arabalarda geçen yıllarda konuşmuştuk. Çok ilginç ve çok soğuk bazı hesaplar var. Mesela illaki birine çarpacaksa şeyi de hesaplıyor. Kime çarpayım? Hmm. Hani tabii. Şuradaki 75 yaşında amcaya mı çarpayım? Şuradaki 10 yaşında çocuğa mı çarpayım? Evet. Şuradaki kask giymiş motorcuya çarpayım. Onda kask var, boynu kırılmaz.
Hamdi'ye çarpıyor.
Hamdi'ye çarpıyor falan. böyle bir üzerinde uzun uzun düşünülecek bir boyutu da var evet. Bu işin.
Gerçi ama mesela, kaçınılmaz olarak geliyor yani.
Tabii şey de vardır ya mesela normalde bir sürücüysen de hani şey denir. Hani 150 kilometre hızla gidiyorsan kedi çıktıysa kediden kurtaracağım diye hareket yapma. 5 kişiyi öldürme yol kenarında bekleyen hani kedi ölsün. Hani şey ehveni şer. Bunun otomobil versiyonu.
Evet.
Tabii o daha hızlı düşünüp daha fazla şeyi hesaba katabildiği için.
Ya tabii orada makine şey yapacak. Kediyi bir rakama dönüştürecek. Yol kenarında bekleyen teyzeyi bir rakama dönüştürecek. Ve deneyecek hangisi büyük, hangisi ölsün. Tabii bir makinenin böyle matematik olarak dümdüz bir şekilde böyle bir hesap yapması bayağı korkunç gözüken bir şey.
Korkunç gözüküyor ama muhtemelen insanın hesap yapmasından iyi olacak.
Yani belki de iyi olacak tabii ki sonucu ama ürkütücü.
Evet. Hayvanları Koruma Derneği'nden mail gelir şimdi bize.
Kedileri ezdiniz diye.
Evet. Eylül ayı da sıcaklık rekoru kırmış. Ya biz bu haberi daha önce yapmadık.
Her ay yaptık Murat. Temmuz,
çünkü
Ağustos,
her ay
Eylül
daha sıcak oluyor.
Ve bir önceki aya göre rekor kırarak gidiyoruz. Ve bu rekor şu ana kadar hani ölçüm yaptığımız işte 1880 yılından beri olan en yüksek sıcaklık. Eylül ayında da onu geçmişiz. Tabii dünyanın ortalama sıcaklığından bahsediyoruz. Ve hani artış da 0.81 derece. Hani 1 derece bile değil. Ama hani bu tür senaryolarda biliyorsun 2 dereceyi geçtiği zaman geri dönülmez halde işte başına bela olacak bu iklim değişimi falan gibi şeyler anlatılıyor. İşte buradan 20. yüzyılın ortalamasının 0.81 üstüne çıkmış Eylül ayı. Temmuz'da bahsettik, Ağustos'ta bahsettik. Eylül'de de zaten grafiğe baksınlar, bu haberde bir grafik var. 1800'lerden beri. İşte ortalamanın ne kadar altında kaldığı veya ne kadar üstüne çıktığını gösteriyor. Son 1980'den itibaren tamamen yukarıdayız. Yani hep ortalamanın üstü ve giderek artıyor görünüyor.
Bu tabii ortalama bazında olan şeyler. Hani hava çok sıcak oldu of değil.
Tabii değil.
Hani ortalamaya vurunca aslında zaten şey var ya hani küresel ısınma falan dediğin şey 1 derece, 2 derece, 3 derece bir olay. Ama yetiyor dengeleri
altı. Bir de şöyle etmeye. Bir şey var. Yanlış anlaşılan bir nokta. Hani gelmişken bahsedelim. Hani iklim, işte küresel ısınma dediğin zaman hani her yer sıcak olacak evet. Gibi algılıyorsun. Öyle değil.
Bazı yerde tabii. Soğuk oluyor.
İşte olan şeyler daha şiddetleniyor. Yani evet. Yazlar sıcak oluyor. Kışlar da ekstra soğuk oluyor.
Su basıyor.
Bazı bölgeler,
su basıyor
her yeri. Evet yani dengesini bozuyorsun tabii, sen. Tabii. Bütün sistemin. Tabii.
Zaten küresel ısınma sonuçta da buz çağıyla şey oluyor, final oluyor. Tam soğuyorsun. Tabii çok şey olayı kötü. Hani küresel ısınma gerçekten of bugün çok sıcak gibi bir şey olsa insanların yine aynı şeyi bir podcast'te ikinci kez farkındalık diyeceğim. Farkındalığını arttırması daha kolay. Ama işte hani filanca bir yerde yaşayan adam diyor ki ya ne ısınması üşüyoruz. Her yeri su bastı, yağışlar arttı. Çölleşme neymiş diyor. O adama anlatamıyorsun küresel ısınmayı.
Doğru.
Sonra ölüyorsun. Hep birlikte gezegen olarak ölüyorsun. Venüs oluyorsun işte.
Yani bunu zaten insanların hani tek başlarına yapabileceği şeyler çok sınırlı. Tabii. Devletlerin aslında var bir yandan da şey yapılıyor. İşte Kyoto protokolü imzalanıyor mesela kabul ediliyor ama Amerika yani imzalamıyor bunu.
Ama Volkswagen'in de ensesinde boza pişiriyor
mesela
sonra.
Yani İşin içine böyle çok politika, siyaset falan da giriyor. İşte üretimi çünkü kısman gerekiyor. Bazı kotalar geliyor falan. Bazı devletler, Çin falan mesela bunu kabul etmiyor. Yani nereye kadar ne olacak bilmiyorum. Günün sonunda bir yerde artık herhalde iş ciddiye binecek ve insanlık bir şey yapmak zorunda kalacak. Ya da belki hani işin şey yanına bakarsak bu işte elektrikli araçlar yaygınlaşacak önümüzdeki 20-30 yıl içinde. Onun etkisiyle belki bir miktar daha dengeye gelecek. Hani her şeyi çözmez belki ama.
Ya şöyle bir algı var. O da gerçi çok riskli bir şey. Hani ya bilim adamları çözer bu işi, halleder. Ben 8 silindirli kamyonla markete gitmeye devam edeyim. Kamyon dediğim kamyon anladım kadar abi. Jiple gitmeye devam edeyim. Benim oturduğum semtte pazara geliyorlar böyle ev hanımları. Kamyon kadar jiple pazara gelip ev bütçesine katkıda bulunuyor. Ucuza patates, soğan alıyorlar. İşte hani öyle bir yani biz takıl dalgamıza bakalım bilim adamları halledecek bu işi beklentisi de hani son sözümüz olabilir. Ölmeden şey önceki son düşüncemiz.
Bir de şeyciler var Levent abi. Ya zaten bunun çaresi bulundu, saklıyorlar hani.
Ha tabii.
O artık zaten o öne girdin mi o şey farklı bir dünyaya yelken açıyorsun. Evet. Gerçeklikle alakanı kestin mi çok eğlenirsin.
Evet. Ya bilim adamlarının yapabileceği bir şey yok burada. Devletlerin hani bir devletin de değil, tabii. Bütün devletlerin aynı anda aksiyon alması lazım. Evet.
Vallahi bilim adamı verileri derliyor, değerlendiriyor, sonucunu koyuyor ortaya. Devlet bunu kale almadığı zaman
biz de tüm devletlere çağrımızı yaptık artık.
Biz daha ne yapalım?
Evet. 15 Kasım'da dünya karanlığa gömülecek. Bu hafta da bununla uğraştık.
Allah kahretsin yani.
Ya bu inanılmaz uyduruk bir haber.
Ya bu mizah haberi.
Kaç tane gazetede gerçek haber olarak paylaşıldı ve sonradan düzeltilmedi, silinmedi.
Bir gazete bunu başlatan, öbürleri ondan çaldı.
İşte Sabah gazetesi.
Sabah gazetesi. Başlatmış. Ben de orada gördüm. Hiç alttan almaya şey yapmaya evet, gerek yani, yok. İsmini söylememeye gerek yok.
O editörü bulup kimse artık
sopayla eğiteceksin.
Çünkü bak haberin hiçbir tutar tarafı bak. Ya şu cümleye baksana. Venüs Jüpiter'in güneybatısına geçecek ve bu sayede Jüpiter'den 10 kat daha parlak olacak. Venüs'ün yaydığı ışık Jüpiter'deki gazların ısınmasına ve reaksiyona girmesine neden oldu. Yani ya, ilk cümleyi okuduğun zaman böyle zaten ya ne diyor bu yani, falan demeye başlıyorsun.
Bu bir mizah sitesinden alınmış, yani görülmüş bir haber. Adam bunu mal bulmuş. Mağribi derler, öyle bir Arap mağribi bir ifade vardır işte. Üzerine atlamış böyle. Gazetesine haber diye yetiştirmiş. Bir de sonra abi, da başladı
hadi bu komedi. Diyelim ki teknolojik şey hani bilimsel jargon kullanmış anlamadın. Şimdi Kasım'da 15 gün kararacak diyorsun hava. Yani güneşin 15 gün çıkmadığını düşünebiliyor musun?
Evet.
Yani bu, bütün bitki örtüsünü bilmem neyi falan öldürdün koydun öldüm. Kenara sen.
Zaten
yani.
Bu benim çevremde karalar bağlayanlar oldu. Tabii, hani tabii. Gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. Karalar bağlayanlar oldu. Felaket. Yani bu ama biliyorsunuz hani bu mizah Türkiye'de de işte Zeitung var. Onun gibi Batı'da çok site var. The Onion falan başta ilk akla gelenler. Bunların haberlerini bizim basınımız yılda birkaç kere atlıyor böyle. Evet. Hele bir insanı söylemiyorum zaten. Artık olmasın ya. Çünkü şimdi bu haberi yazan arkadaşla tartışsan falan şey diyecek. Ben gazetecilik mezunuyum sen kimsin ya falan diyecek sana.
Hayır en azından bir başka böyle bir... büyük bir olay olduğu zaman NASA'nın veya işte Avrupa Uzay Ajansı'nın falan sitelerine bir bak. Değil mi? Böyle bir şey olsa oralarda en azından i̇şte, haber olur.
Başka bir açıklaması daha var. Bu haber tık alır mı? Alır. Hem de nasıl aldı?
Tabii canım.
Tamam. Amaç
habire
bu.
Habire paylaşılıyor.
Amaç bu abi. Gazeteler zaten tık almak için çıkıyor artık. Galeri mantığı neyse bu haberlerin mantığı da o aslında. İşte.
Biz söyleyelim böyle bir şey yok.
Evet.
Hani, olacak işte değil. Ha, karanlığa da gömülürse benim ona da çok ihtiyacım yok. Bu macera da bitsin bir şekilde artık. İnsanoğlu gördün. Küresel ısınma.
Pek de bir olay yok.
Lokal soğuma falan filan artık. Bunların çözüleceğine de ben inanmıyorum. Bitsin. Hala 8 silindirli araba üretiliyor bu dünyada yani. Şey yarış arabasını falan kastetmiyorum. Şey, normal hanımlar markete gitsin diye böyle arabalar üretiliyor.
Bu hafta iki olay daha vardı. Birisi geleceğe dönüş olayı. Herkes paylaştı. Milyonlarca defa.
Artık yeter artık dedik.
Yeter
değil mi?
Yani.
Evet. Şey hani birazcık...
Geleceğe dönüş film. İkinci film mi o?
Galiba ikinci filmde geleceğe gidiyordu.
Bugüne geliyor. 21.
Şöyle 1 ile 2 aslında bütün. Hani onu orada çok ayırmaya gerek yok. Oradaki tarih hakikaten işte bu geçtiğimiz 21'deki tarih.
1 Ekim.
Evet.
Tarihine geliyorlardı. Uçuyorlardı, kaçıyorlardı. Şimdi bizde öyle bir şey yok.
Moda falan tutmuyor tabii. Allah filmdeki değil mi? Saçma sapan evet, giyinen tabii, gençlik. Ama yani dünya çapında mesela Nike bunu güzel bir şeye çevirdi. Ne denir? Tanıtım faaliyete çevirdi. O filmdeki kendi kendine bağlanan ayakkabıyı yaptılar. Hatta işte Michael J. Fox'a giydirdiler falan denedi. Hı-hı. Onun bir işte viral videosu yayınlandı. USA Today galiba o filmde yayınlanan kapak
sayıyı
çıkmış o gün. Hı-hı. O da güzel bir dokunuş, ne bileyim yani.
Ha, güzel de ben bu kadar abartılmasını çok anlamadım. Şimdi enteresan bir olay. Film de eğlenceli bir film, farklı bir film falan ama ya hakikaten benim çevremde delirenler oldu ya. Böyle benim Facebook'tan falan blokladığım adamlar oldu. Yani 24 saat boyunca 15 dakikada bir bu filmle ilgili bir şey yollanır mı ya? Hani tamam güzel film falan da bizde mi bir anormallik var? Hani o kadar da aklını yitirtecek bir film değil de, yani. Anormallik demeyelim
de onu yapacak adamın senin çevrenden çıkması çok anormal normal değil.
Çünkü deli deliyi anında bulurmuş. İşte valla ben bezdim abicim. Yani ben Geleceğe Dönüş o kadar beni heyecanlandıran bir film serisi değil. Açıkça o Marty Fly'ı, doktoru bilmem neyi görmek beni fenalık geçirtti. Daha kendime gelebilmiş değilim. Her şey çok güzel. O doktorla bir kısacık bir 10 saniyelik videosu çekmişler. O. Adam diyor ki kendi geleceğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet. İyi bir gelecek yapın dilerim demiş.
En güzeli oydu.
En güzeli o. Orada kalsaydı keşke. İşte önümüzde var mı acaba böyle bir yeni bir film
tarihi şeyi diyorsun?
Şimdi tabii film de enteresan oldu. Film artık geçmişte geçiyor.
Aynen.
Film geçmişiyle, yaşandığı tarihle artık geçmişte geçen.
O serinin yenisini çekmeyi hiç düşünmüyorlar mı ya?
Yok, onu çok net bir şekilde reddetti yönetmeni falan da. Çünkü hani bir yandan da dokundurtmayız refleksi var. Hani
tadında kalsın.
Evet.
Star Wars'ta habire ayarını bozuyorlar ya, yeni bir şeyler değiştiriyorlar. Ya. Yeni edisyonu çıkıyor.
O herhalde başka bir filmde olmayan bir şey.
Blade Runner'da da var da Star Wars kadar şey değil.
Değil.
Belirgin değil. Ya Star Wars'taki tepki şeyden geldi Murat. Şimdi George Lucas Star Wars'larda bazı şeyleri değiştirdi. Sonra da şey dedi. Bunun eskisini biz hani eskileri bozuldu biz attık eski orijinal filmleri de attık biz dedi. Yani bu anlamda bir şey söyledi. Sonra orijinaller geri çıktı birkaç yıl sonra. Orada insanlar çok öfkelendi. Hatta The People vs. George Lucas diye belgesel var. Hmm. Bu olayların hikayesini anlatan öyle ufak bütçeli bir belgesel. Bir yerlerden bulup izleyebilirlerse izlesinler. İnsanlar buna çok öfkelendi. Yoksa diyorlar ki tamam hani film senin, mal senin, kesersin, biçersin, yaparsın ama yalan söylüyorsun. Bu kabul edilir gibi bir şey değil.
Öyle bir de şey var abi, filmlerde bu Star Wars'u editlediği zaman, bir daha editlediği zaman ki bilgisayar teknolojisi bu kadar iyi değil, çok sırıtıyor abi. Eklediği her şey çok sırıtıyor.
Daha iyi değil mi şeyden? Beklediğinden daha iyi o bilgisayarla eklenen görüntüler.
Ya bir yandan da saçma. Yani bir böyle bir şey çabası var. Bu modern filmlerde de var. Bir komiklik ekleme zorla. Hmm. Olmuyor ama işte.
Bir de ekleme değil mi? Niye komiklik
ekleme? Hand shot first o var, muhabbeti var.
O var.
Gredo'yu kim vurdu?
Onu ekledi adam ya. Olduğu gibi o sahneyi ekledi, olmayan sahneyi. Neymiş efendim? Normalinde işte Han Shadworth yani Han vuruyor.
Evet. Onu masada otururlarken.
Soğuk kanlı bir katil gibi göstermekten rahatsızlık duymuş.
Sonra 20-30 sene sonra o yüzden filmi değiştiriyor. Karşısındaki vuruyor.
Evet. Daha ateş çok ediyor. Ama şey gördü yani.
Öğrenmiyor. Ya işte Murat ne bileyim garip ya hani.
Derken Lucas'ın olmadığı X Star Wars'un fragmanı yayınlandı.
Ama Lucas Films Entertainment falan öyle yazıyor.
Evet bak yani. O çok ilginç. Walt Disney'in hani meşhur bir şeyi vardır. Hmm. Logosu vardır.
Ama o
vardır.
Da hiç uymazdı ya.
İşte uymazdı tabii.
Çocuk filmi gibi başlayacak evet. Zannediyorsun onu görünce.
Ama evet. Öyle başlayacak herhalde sinemaya çünkü gittiğinde o Chateau Mato çıkacak.
Chateau çıkmayacakmış.
Çıkmayacak. Ama Lucas evet. Filmin zaten o yazılışı da Star Wars'u andırıyor. Hı. O şeyde.
Şimdi gerçi şöyle. Lucas'ın olmadığı Star Wars var.
Var tabii.
O Empire Strikes doğru. Back'te Lucas yok.
Ne tesadüf ki en iyi filmde o.
İşte o zaten ilginç bir durum. Burada tabii mülkiyetinde falan da tabii değil. Hani sattı yok. Gitti. Artık evet. O da seyirci olarak seyirci bilet alıp gidip
bilet alacak.
Oturup benim yanımda seyredecek.
Aynen öyle.
İşte o şekilde yok.
O da birazcık bayılttı çünkü hani ya tabii şöyle bir durum var. İlginç bir şey, beklenen bir şey. Böyle bir şey yayınlandığında herkes paylaşmak gereği hissediyor. Hmm. Ama bir yandan şey sorguluyorsun. Ya kardeşim bakıyorum 15 saat olmuş o film yayınlanalı. Daha niye hala paylaşıyorsun? Yeter. Yani bunu herkes sen anca görmüşsün. Ben daha seyretmedim. Hmm. Ama şimdi ben daha seyretmedim. Şimdi bu akşam seyredersem, onu paylaşırsam sopayı hak ediyorum demektir yani. Ya şey oldu çünkü. Hani artık o Facebook'taki akış, Twitter'daki duvar akış falan. Ya eziliyoruz altında. Hmm. Gelenlerin altında ve şey diyorsun. Tamam sen o insanları kendin eklemişsin falan ama bazen işte ya lütfen yeter diyorsun. Aynı şeyi 1000 kere görmekten.
Bundaki sebebi şu. Senin arkadaş listendeki en çok gördüğün insanlar yine senin kafada insanlar. Hepsi 15'i hepsi o filmi izliyor ve 15 defa paylaşıyor. Yani biz aslında Facebook'ta
gerçi şu var. Sözünü unutma. Biliyorsun hani birebir aynı şeyi paylaşsalar Facebook onu 5 kere göstermiyor. Evet, diyor ki topluyor, işte Ahmet, Mehmet, grupluyor. Osman tabii bunu paylaştı evet diyor. Fakat farklı kaynaklardan gelince ya, bunu anlayamıyor.
Biz aslında hepimiz Facebook'ta kendi çevrelerimiz içinde kapanmış durumdayız.
Evet.
Yani ne olursa olsun sevdiğin tabii film ki canım, olsun, siyasi görüşün olsun, akvaryum bu.
Şeyi de atıyorsun.
Ama kafana sosyal hayatta da böyle, Facebook'ta böyle değil. Tabii, yani tabii, normal tabii hayatta da öyle yaşıyoruz.
Yani internetin aradaki sınırları kaldırması ya da zayıflatması beklenirdi ama burada da istemediğin adamları atıyorsun, kovuyorsun, blokluyorsun. Yine kendi kasabanı yaratıyorsun. Kendini bu da izole ediyorsun.
En çok bu anlarda ortaya çıkıyor. Çünkü herkes o akvaryumun hoşlandığı bir şey tabii, çıktığında tabii hepsi paylaşıyor. Tabii. Sen de bunalıyorsun tabii.
Ya ileride işte bu yıllardır söylenen semantik web gerçekleştiğinde şöyle bir şey imkanın olacak. Diyeceksin ki işte tarayıcına ya da işte Cortana'ya, Siri'ye. Kardeşim Star Wars'a sinir oluyorum. Hiçbir şey gösterme bana diyeceksin. Görmeyeceksin.
Evet.
Bu herhangi bir şey için bunu değiştirebilirsin. İsmail Türüt'ü gösterme diyeceksin. Varlığından bir haberim olmasın diyeceksin. Olacak.
Doğru.
Olacak ama işte günümüzde yok bu henüz. Hı. İleride olacak.
Ya çok da ileride olmayacak bence. Çünkü artık sesli komut geldi.
Şey gerekiyor.
Bir yandan
işte yine konu mankenimiz İsmail Türüt dedim ya. Şimdi bir şekilde onun hani videosunun, yani bilgisayarın ya taglanması ya da bilgisayarın o videonun onun videosu olduğunu anlaması gerekiyor ki bana göstermesin. Tag'a çok güvenemezsin. Çünkü bizim mesela uğraşıyoruz ya, adam iç çamaşırı reklamını ya, teknoloji diye tag'ını yazmış. Teknoseyir'de çıkıyor.
Evet.
Ona çok güvenemezsin. O yüzden onu aşacaksın. Bilgisayar anlayacak.
Evet.
İşte videoda da o patlıyor. Yazılarda evet anlıyorsun belki ki kelime analizi.
Ama bak onu da şöyle düşün. Şimdi YouTube'da biliyorsun kaçak kuçuğu yakalamak için bu sistemlerin ilkel hallerini kullanıyor. Videoyu tanıyabiliyor yani bir şekilde.
Ya burada ama Murat işte
bir
görüntü
tık ötesi var.
Şimdi geçmişte yine konuştuğumuz bir konu. Google'ın elinde çok güçlü bir görüntü tanıma sistemi var. Yapay zekası var. Bayağı bir hani bir, şimdi benim önümde laptop duruyor, yanında kahve bardağı var falan. Onu gösterdiğinde kahve bardağı var, laptop var diyor. İşte bunlar daha da geliştiğinde o videodaki klipte oynayan adamı da, türkü söyleyen adamı da tanıyacak.
Evet, ben bir de tabii yayıncı olarak şeyin kabusunu yaşıyorum. O tanıma gerçekleştiğinde sen o Starbucks bardağının telifini ödedin mi diyecek bana. Hiçbir şey koyamayacağız yani, ekranda gösteremeyeceğiz şimdi markayı bilmem neyi.
Ya da göstereceksin, para kazanacaksın. Özellikle keşke. Ha, o adamlar gelecek, o bardağı koy oraya diyecek falan filan. Bambaşka bir dünyaya gidiyoruz.
Sen şu son fragmanı beğendin mi Murat?
Ben beğendim valla. Bence şey, bu film hani tüm genel film rekorlarını sadece Star Wars'ın değil kıracak. Çünkü sadece filmin fragmanı çıkmadı. Aynı anda Türkiye dahil biletler satışa çıktı. 18 Aralık'taki filmin.
18 Aralık. 18 Aralık 2015 mi?
Evet.
Yani bu sene seyredebileceğiz.
Bir buçuk ay içinde değil mi?
Biletler yandık, evet.
Yandık. Satışta. Bir görselime girdi mi artık? Sosyal mecraları kapa bir süre için.
Murat şimdiden almış biletleri.
Ben, yok ben daha almadım. çünkü 18 Aralık'ta şimdi böyle hasta olsam ne gideceğim? İzleyen oldu film.
Değil mi? Yok zaten bulursun yani, panik yapmaya gerek yok.
Evet. Şimdi ben abi
30 Aralık'ta gideceğim. 15 gün geçmiş olsun.
İlk Star Wars çıktığında ben daha doğmamıştım. Dolayısıyla sinemada izleme gibi bir şansım yoktu.
Ben Star Wars'u sinemada seyrettim ya. Ya. Abim götürmüştü.
Sen izlemişsindir.
Beni. Ama tabii şeyi bilmiyorum. Hani gösterime mi girmişti yoksa hani çıkalı 3 sene olmuştu da şey mi? Ama yok okula canım. Falan gitmiyordum onu biliyorum.
Hı, sen gitmişsindir 80'de
abi. Falan izledim herhalde.
İkinciyi mi izledin acaba sen direkt?
Yok birinci film.
Hı.
Ben 77. birinci filmi okuma yazma bilmiyordum. Ben Star Wars'tan okuma yazma öğrendim de o yüzden öyle şey.
O yazılar geçerken
yok bana böyle işte ben tabii öyle bir şey ki hani 6 yaşında gitmişsin bütün devreler yanıyor orada. Hani müthiş bir şey. O zamana kadar da sinemada film yani film seyrediyorsun da işte Metin Akpınar, Zeki Alasya filmi seyrediyorsun. Nereye bakıyor bu adamlar? Onu seyrediyorsun TRT'de, televizyonda. Şimdi orada bambaşka bir şey. E tabii biraz eğilim de var bünyede o tür şeylere merak salmaya. Bütün devreler yandı gitti orada zaten. Çocuk dert oldu orada. İşte sonra ben bu konu bunlara çok merak sarmıştım. İşte robot falan yazmayı bana öyle yazıp elime vermişlerdi. Bak böyle R bu, O bu falan. Öyle öğrendim. Sonra işte hala...
İyi ki öğrendiğin robot mu?
Galiba. İflah olmadı işte öyle. Bir ömür gitti geçen Star Wars'a.
Birisi kaset yayınladı abi. Bir adam biri niye yapmış bilmiyorum. Star Wars'a gitmiş ilk gösterimde. Senin dediğin senede. Kasete kaydetmiş reaksiyonları. Bir şekilde tahmin mi etti ya da iki kere gitti belki de.
Sesli kaset.
Sesli kasete kaydetmişler abi. Yayınladı çocuk. Bir yerde bulmuşlar. İnsanlar deliriyor hakikaten. Çünkü öyle bir şey gözükmemiş hiç o güne
tabii.
kadar.
Yani ilk kez tabii bilim kurgu filmi uzayda geçen bir şey yok falan canım. Değil ama böyle bir coşku yok. Hani daha önce Star Trek seyrediyorsun. Orada herkes filozof.
Tabii.
Sayın Spock şöyle mi yapmalıyız falan. İşte, Star Trek ağırdır hep. Hani Star Trek'te felsefidir her şey. Burada bir macera.
Aksiyon var şey, tam yani.
Robotlar var, yok maymun var.
maymun
küçük
var.
Küçük javalar var.
Dediğini duymasın hani, maymun dedim.
İşte ben maymun diyorum ona.
Yok yanlış değil. Biliyorsun onun sahte oyununda maymun diye geçer. Şey oyuncağında.
Çubaka. Sendeki oyuncakta evet. maymun diye.
Maymun adam yazar.
maymun adam yazıyor doğru. Yani şey var. Şunu anlıyorsun hani çok büyük bir şey var orada. Hı. Yani şimdi mesela işte maymun var. Kimse onu açıklamıyor. Bu budur şeydir. Evet. Hani var kabul ediliyor o da falan. Oradan şeyi anlıyorsun. Ya burada ya en basına ya kim bu imparator? İmparator kim? Darth Vader kim? Ne bu? Hı. Neydi? Kara lider.
Kara lider.
Ha, kim bu? Kimse bunları açıklamıyor sana. Orada zaten hani sen bir kalıyorsun ya diyorsun. Burada bunun benim izlemediğim 10 katı daha bir şey var bilmediğim demek ki diye.
Evet.
Donup kalıyorsun.
Ama onun da sebebi şeydi değil mi bu aslında 1 2 3. filmleri şey yapıyorlar. Zaten hani, ama hani çok başlangıç işte tutmaz diye 4. filmden başlanıyor aslında.
Şimdi o bile tabii biz çocukken onu anlamadık. Okuma ben yazma da yoktu zaten de hani episode 4 bölüm 4 diye başlıyor film. E bu ne ya biz yeni geldik. Bilet aldık girdik bölüm 4. İlk 3'ü nereye ne zaman oynadı bizim haberimiz olmadı. Çok ilginç bu durum.
Evet.
Şey bu durum hani daha önce yaşanmamış bir durum. Daha önce şey izliyordum ben. Bu Galaktika'nın orijinali vardı.
Hmm.
Onu seyrediyordum. Cylonlar. Evet, evet. Cylonlar. Bir şeyler yapıyorlardı. Uzay 1999 vardı.
Ziyaretçiler vardı.
O zaman o daha sonra Star Wars'u falan seyretmiştik.
Tabii.
Bir tane şey vardı. Orhan Boran'ın programında oynayan bir üç bacaklı robotların böyle War of the Worlds türü. Ama öyle kimseye de bir şey yapmıyorlardı galiba. Öyle dolanıyorlardı ortalıkta. Bir İngiliz falan yapımı bir dizi vardı mesela. Neydi o?
Hatırlamadım. Vallahi
yani... Zaten Orhan Boran'ın programı öyle fantastik bir şeydi ki o dizi onun içinde şey kalıyordu. Çünkü Orhan Boran rahmetli müthiş bir ses, müthiş bir sunum. Ama tabii böyle evinde karısı çocuğu falan program yapıyorlardı. Hani gel oğlum defterini göster abilere falan böyle bir şey. Fantastik bir program yapıyordu. Onun içinde de öyle başka fantastiklikler sırıtmıyordu.
Ben bütün Special Edition'ların şeyini izledim abi. Onlar bir daha vizyona girdiler çünkü Türkiye'de. İlk 3 film. Ama izlemediğim bir film var sinemada. İlk film abi işte şeydeki yeni prequel dediğimiz hani 97'de çıkan.
Episode 1 Phantom Menace.
Evet. Bir gördüm ah dedim bu da gidiyor. Bu rezalet bir şey.
Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks nedeniyle.
Fragmanı görmem yetti. Ve ben onu VCD'de izledim biliyor musun? İnadına gittim.
en kötü kaliteyi
en kötü kalitede izledim.
Daha da eziyet hakikaten yapıyorsun ki film zaten kötü.
Sabretmedim. Ya dedim bunun kalitesini izlesem ne olur izleyeyim geçeyim dedim. Ben o kadar sevmedim. Ama burada tam tersi bu episode 7 olmuş abi.
Daha sonra meraklılar o Episode 1'ı kesip biçip Jar Jar'ı çıkartıp içinden şeyini yaptılar.
Şimdi herkes şunu bekliyor. Bu filmde bir şekilde onun öldürüleceğini düşünüyor herkes.
Ya Allah, biz bütün filmlerde onu düşündük de. Ama onu tabii kibarca çıkardılar. Hani ya, bir böyle bir sahnede falan gözüküyordu.
Azaltarak.
Şeyde, azaltarak yok ettiler. Ya o tepki çekti tabii. Benim Star Wars dünyasından soğumamın nedeni Ewok'lar oldu. Ya böyle oyuncak adam, oyuncak ayı gibi bir şey var. Şey imparatorluğu dize getiriyor. Ya, bu evet, ne ya?
Kesinlikle. Herkes aynı fikirde.
Hani seninle. Benim kalan devrelerimde orada yandı. İlk filmde yanmıyor.
Canım sen adamın memleketine gitmişsin. Adam savunmayacak mı?
Ya, savunacak da ayı ya. Taşla sopayla
sen... Oyuncak ayı taş kütük vurduruyor şeye, robota ya. Falan. Ne oluyor ya?
O kadar Battlefront oynadın. Nasıl, indir bakayım taşla onu.
Evet. Bir de bu imparatorluğun hiç böyle şanlı bir zaferine tanık olmuyoruz. Hep böyle dayak yiyorlar. İşte oyuncak biraz... ayılardan dayak yiyorlar. Asilerden dayak yiyorlar falan.
İkinci filmin o kadar tutulmasının sebebi o zaten. Orada kazanan taraf nihayet.
Orada şeyi karlarda uçuruyorlardı.
Evet.
Şimdi bizim oyunda Battlefront'ta yaptığımız mücadelede jeneratörü patlatıyorlardı.
Patlatıyorlardı, evet.
O zaten şey, ikinci film öbürlerinden tonu falan farklı, çok farklı olduğu için ayrı tutuluyor.
Bir yönetmen nasıl değiştiriyor olayı baksana.
Hani yönetmenin gözüyle izliyorsun hikayeyi.
Hepsinin
çünkü.
Yapımcısı Lucas ama işte biraz da demek ki ya şurada saygı duymak lazım adama. Yönetmeni serbest bırakmış belli ki.
Ya o da şey bir tabii zaten yetenekli.
Çok. Bu şimdi isimdi. Son gelenin yönetmeni kim? Bilindik biri mi?
Abrams. J.J. Abrams. Evet.
Vay bakalım o zaman.
Star Trek'lerde pek yüz güldürmedi. Evet. Ama bence.
Şimdi fragman ve teaserlardan sonra herkes olumlu notu verdi yani adama.
Ya belli olmaz o. İzlemek lazım.
Murat şöyle söyleyeyim. Bu filmlerde hiçbir zaman önemli. Beklenti karşılanmıyor biliyorsun.
Ya orası öyle.
Oyunlar da böyle. Çok merakla beklenen her şeyde hayaller daha yüksek kalıyor. Hı-hı. Eğlenceli bir vakit geçirtsin. Bunun şimdi tabii şimdiden oyuncakları çarşıya
tabii,
geldi.
Tabii geldi.
Legoları falan çarşıya geldi.
Geldi.
Bununla birlikte daha dalga dalga.
Ne gelecek abi? Gelecek.
Oyunlar gelecek.
Mobilinden. İliğini, şeye, kemiğini iyice şey tabii. yapacak.
Küçük filmler gelecek arada.
Bağımsız filmler.
Evet.
Ben onları daha çok merakla bekliyorum.
Onlar daha bile güzel olabilir abi, biliyor musun?
Evet. Çünkü daha rahat.
Daha rahat. O
çalışma alanı geniş.
Evet.
Ya şey gibi şu Game of Thrones gibi aslında böyle büyük bütçeli bir dizisini falan çekseler.
Yapılacaktı o. Bir şekilde olmadı.
Niye yani bilmiyorum. Başka diziler yaptılar. Oldu ama hani böyle şeyler, büyük bütçeli
animasyona da
şey animasyon evet. olarak bir iki şey yaptılar galiba.
Evet, animasyona çevirdiler.
Star Wars herhalde herkesin kültüründe. Macit izlememişti değil mi?
Ya evet.
Hedef gösterelim. çok azdır hani izlemeyen adam.
Evet.
Çok azdır. Herkese bir şekilde dokunmuş.
Hı.
Bir olay. Tabii şeye enteresan. Kimi adamlar o birinciyle yani senin sevmediğin Episode 1'la başladılar.
Evet.
Çünkü öyle hayatlarına öyle girdi falan.
Tabii yaşı öyle tutuyor.
Evet. Bir de hep şey var şimdi mesela. Nereden benim çocuklarım da izleyecek büyüyünce nasıl izletsek falan.
Hangi birden başlayacaksın gibi. Abi ne yapalım?
Şey bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bir yandan Star Wars çok mu uzatıyoruz onu da bilmiyorum.
Yok sonu zaten.
Bizim için hani çok ilginç bir şeydi falan. Görsel olarak da çok ilginç bir şeydi. Yani görmediğimiz görüntüler vardı ama bizim şimdi çocuklar o zamana geldiklerinde görmedikleri bir şey kalmayacak. Olabilecek en enteresan şeyleri izlediler. YouTube'dan gördüler falan. Ocak o kadar acaba etkilenecekler mi yoksa biraz dudak mı bükülecek acaba?
Ya evet, bizim etkileneceğimiz kadar etkilenmeleri mümkün değil. En basit abi Yüzüklerin Efendisi bile hani bence şeyden yani daha iyiydi. Star Wars'un o ilk 3 bölümünden hani bir Episode 1'dan itibaren olan 3 bölümden çok daha iyiydi.
Ya ben şunu düşünüyorum Murat. Şimdi bizim zamanımızda benim çocukluğumda işte Star Wars'u izlemiştim şeydim ama izliyorsun eve geliyorsun ve bir kaynak yok tamam
yok.
Mı? Darth Vader'ın nasıl bir şey olduğu sadece kafanda.
Hı.
Ve onu hani zaten anlamıyorsun da bir şey. Sonra dergide böyle bulanık resmine falan bakıp ya bu eli böyle mi, kafası böyle mi falan anlamaya çalışıyorsun. Şimdi şurada oyuncakçıda maskesi satılıyor.
Evet.
Bu bir fark yaratacak. Ve ben belki de bilmiyorum. Belki de değersizleştirecek işte. Çünkü belki. Bizde daha gizemliydi.
Bence büyük ihtimalle değersizleştirecek. Hani herhalde belki de yani büyük ihtimalle
şeyi anlamıyorum. Biz şeyi anlamadık bu filmi seyrettiğimizde. Stormtrooper'lar robot mu insan mı anlamadık.
Evet.
Hani robot muydu onlar? Darth Vader'ın kendisi zaten robot muydu neydi anlamadı. İşte kara lider o.
Kara lider
o. Bu kadar anlamış anlayanlar da. Şimdi dediğim gibi işte aşağıda şeyi satılıyor abi. Şeyle YouTube Stormtrooper kıyafetiyle dans eden adam dolu. Yok evet. Nikahta bilmem ne Darth Vader şeyle nikaha giden ya. Falan adam dolu. Herhalde işte sıradanlaştıracak ya.
Bir de rakip çoğaldı artık. Şu anda o kadar çok alternatif hani uzay anlamında demiyorum da izlenecek şey var ki
sonuçta sarabileceğim bir evet, sürü yani şey var.
Şu anda ister istemez onun değeri biraz azalmış oldu. Bizim izlediğimiz zamanlarda acayip bir şeydi. Yoktu çünkü tabii. Başka.
Ya bu şey için bile böyle müzikte bile zamanında işte müzik dinlemeye merak sarmışken falan biz işte albümleri şeyleri alıyorduk. Dinlediğimiz çoğu şey de plakçıda satılmıyordu zaten. Ya. Bakırköy'de Hakan abinin tezgahından alıyorduk çekme olarak. Korsanlık falan değil çünkü yoktu. Hani parasıyla da o albümü çarşıda satılmıyordu. Ve şeyi bilmiyordun. Yani işte Megadeth'in bilmem ne albümünü dinlediğinde bunu kim bunlar ya?
Yani? Değil mi?
Kim adamın bunlar? Resmini görmüyordun.
Albümün kapağı yoktu neredeyse abi.
Şeyi yani. Bilmiyordun. Bu adamların daha kaç albüm var bilmiyordun. Ve şey olurdu böyle normal çarşıdan takip etmeye kalkarsan da adam böyle plak şirketi Iron Maiden'ın işte 1979 yılındaki albümünü 90 yılında basardı. Sen onu şey zannederdin, 90 yılında albüm çıkardı adamlar zannederdin. Öyle o sırayla dinlerdin falan.
Ben de bak başıma geleni söyleyeyim. Ben küçüğüm daha ilkokuldayım. Michael Jackson'ın Bad albümü var ya. Onu dinlemişim, beğenmişim. Şeye gidip, kasetçiye gidip şeyi sordu abi bak. Bunun ikincisi var mı? İkinci kaseti çıktı mı diye.
İşte. Bilmiyorduk
adam
çünkü.
Adam mavi ekran vermişti.
Ama bu bir gizem katıyordu. Hı. Bir değer katıyordu. Yani bizce hani şeyce. Evet. Şimdi ya şey diye bir grup var diyorlar. İşte filanca LP diye grup var diyorlar. İnternette gidip 70 albümünü birden çekiyorsun falan.
Ya.
Hiçbir değeri de olmuyor.
Değeri yani. Kalmıyor. Evet.
Dinlemiyorsun.
Doğru. Ben Commodore 64 oyunlarının hepsini orijinal zannediyordum. Küçükken. Evet.
Bizi Vestel MSX bölümünde de yakmıştın zaten o yüzden bu kasetler orijinal diyerek.
Ya, o, tabii orijinal oydu benim için o zaman.
Sonra beni dövdüler şeyde retro toplantısında. Böyle ya çok sohbete dönüştü bu gündem. Gündem zayıf çünkü bu hafta.
Evet.
Oyun konusunda falan hiçbir hemen hemen gelişme yok. Böyle.
Ya oyunlar ufak ufak çıkacak işte artık.
Star Wars'tan şikayet edip yarım saat onu konuştuk.
Evet. Peki başka bir şey diyor musunuz?
Şimdi önümüzdeki hafta gündem devam ediyor. Tatil etkilemeyecek.
Evet, bir gün
onu tekrar
olacağız.
Hatırlatalım. Bu hafta bir etkinlik vardı oyun geliştiricilere yönelik.
Onun ayrı videosunu yapacağız evet.
Tamam biz takip ettik onu.
Ettik.
Güzel.
Bir güzel. Sürü teşvik var oyun yapımcılarına. Bir sürü teşvik var bakalım nasıl olacak.
Ya işte şimdi bizi dinleyenler arasında çünkü böyle oturup oyun yapanlar Steam'de, Google Play'de yayınlayanlar var. Hı. Onların hani şey bilmesi lazım. Aslında hani yalnız değiller. Böyle bir
tabii.
Olanaklar var. Bir yarar sağlarsak, bir bilinmesini sağlarsak ne mutlu bize.
Evet. Oyun konusunda bizim de bazı çalışmalarımız olacak. İleriki haftalarda görecekler.
Evet. Biz de daha tatmin edici bir oyun içeriği sunmak için çalışıyoruz. Adımlar evet. Atıyoruz.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.